seyirciler. Hoş geldiniz sevgili konuklar. Yerden Göğeli bu gece yine karşınızdayız. Her zamanki gibi sosyal medyada en çok konuşulan konuları tartışmaya devam ediyoruz. Yine bu haftada böyle bir konumuz var. Aslında Ramazan ayı itibariyle de tam da yerine denk gelmiş bir konu oldu. Biz de bu konuyu es geçmek istemedik. Öncelikle konuklarımıza merhaba demek istiyorum. 3 profesör ağırlıyoruz. İlahiyat profesörü ağırlıyoruz. Sayın Yaşar Nuri Öztürk, hoş geldiniz. Sayın Abdülaziz Bayındır, hoş geldiniz. Ve Sayın Mehmet Demirci, hoş geldiniz. Öncelikle iyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Teşekkür ederim.
Her şey yolunda. Güzel. Pekala. Bu hafta Twitter'da sen de denk gelmişsindir herhalde.
Evet.
Hemen dikkatimizi çeken bir konu oldu. Tam da Ramazan ayı itibari olduğu için de. Teravih namazı yoktur dedi sevgili hocamız. Yanılmıyorsam da öncesinde siz de böyle bir şey söylemiştiniz. Doğru söylüyorum değil mi?
Geçen yıl daha önce, biz yıllardır bunu söylüyoruz da. Tabii Yaşar Nuri Bey'in ağzından çıkınca ister istemez haber oluyor.
Böyle bir sansasyonel olay olup bir baktım.
Zaten hoca da amiyane tabiyle suçu sizin üzerinize attı. Önce Abdülaziz Bayındır Hoca söyletti.
Suçu değil.
Espri yapıyorum tabii. Yani ilk şeyi,
hakkını teslim etti diyelim. Pekala, bununla ilgili bir VTR hazırladık. Seyircilerimize de bir hatırlatma yapmak amacıyla müsaade ederseniz önce bir onu izleyelim.
İlahiyat Profesörü Yaşar Nuri Öztürk geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
İnsafa da aykırı.
Öztürk açıklamasında İslam'da teravih diye bir namaz yok. Peygamberimizin bizzat yasakladığı bir şeydir. Peygamberimizden sonra bu namazı koydular dedi.
Gerçek olmayan bir beyandır.
Ayrıca Öztürk, evinde sevap için namaz kılmanın önü açıktır. İstediğin kadar kıl. Fakat teravihi asla camiye sokamazsın. Peygamberimiz yasaklamıştır. Çünkü orası riyakarlık yarışına kapalı bir mekan olmalıdır. Siz ikinci bir yükümlülük getirip Müslümanın sırtına bindiriyorsunuz. Yoktur böyle bir şey diye devam etti.
Evet, söz sizden çıktığına göre öncelikle sizle başlamak isteriz.
Evet, söz kimden çıktıysa onunla başlamanız gerekir. Program gereği de. O zaman sözü sahibine verelim. Çünkü bakın, bu espri bir yana, bu soruyu Mehmet Yaşin bana Hürriyet'in yaptığı röportajda Abdülaziz Bey ile
ona referans yaparak sordu.
Aynen. Oraya yollama yaparak sordu. Ben de ona cevap verdim. Kanaatlerimi söyledim. Dolayısıyla haksa hak, sorumluluksa sorumluluk, evvela işin sahibi onu bir anlatsın.
Evet,
ki bu arkadaşımız bir fıkıh profesörüdür. Yani bu işin uzmanı, hocası.
İslam hukuku profesörü.
Ondan sonra konuşalım.
Peki, buyurun o zaman.
Ben de uydurma ve hurafeleri deşifre etme uzmanıyım. Orada devreye girerim.
Evet.
Abdülaziz Bey'i dinleyelim.
Mehmet hocamız da tasavvuf uzmanı. O da işin manevi tarafını bize izah etsin.
Evet.
Şimdi biliyorsunuz bu 5 vakit namaz her Müslümanın mutlaka kılması gereken olmazsa olmaz bir ibadettir. Ama onun dışında Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde gece uyuduktan sonra uyanıp namaz kılınmasını teşvik eden, bunu yapanlara cennete birçok nimetler vaat eden ayetler var. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki 5 vakit namaz dışında kişinin en faziletli namazı geceleyin uyuduktan sonra uyanarak kalkıp kılmış olduğu namazdır. Zaten bütün ayetlerde bunu söylüyor. Peygamberimiz ise bu gece namazı yalnız ona mahsus olmak üzere farz kılınmıştır. İsra suresi 79. ayette. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ Sana ilave bir görev olmak üzere geceleyin uykudan kalk ve namaz kıl diye Allah emrediyor. Bu emirden dolayı Peygamberimiz senenin her günü 11 rekatı geçmemek üzere gece namaz kılardı. Ona vitir denmesi de son rekatının tek olmasından dolayıdır. Yani vitir demek 3 rekat demek değildir.
Evet.
Son rekatı tek olduğu için ona vitir deniyor.
11 rekatı geçmemek kaydıyla derken bir gecede mi 11 rekatı
geçmemek
kaydıyla?
Bir gecede. Yani Ayşe Validemiz öyle rivayet ediyor. Şimdi Peygamberimiz bu namazı evinde kılıyor. Zaten ayetler de onu gösteriyor. Uykudan uyan ve kıl. Uykuyu insan evinde uyur. Uyandığı zaman da orada kılar. Ramazan'ın son 10 gününde itikafta bulunuyor. İtikaf demek ibadet için mescide, camiye kapanmak demek. O son 10 gününü Peygamberimiz Medine'de bulunduğu süre boyunca mescitte ibadette geçiriyor. Yani 24 saat oradan çıkmıyor. 24 saat oradan çıkmadığı için de adeti olan o 11 rekatlık namazı mescitte kılıyor mecburen, ama orada bir
teravih namazı kulübe. Oradan mı geliyor hocam?
Şimdi gelecek, biraz gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz.
Biraz yavaş yavaş
orada gelelim. Orada bir kulübe yapıyor. İşte bazıları ona Türk çadırı diyorlar.
Evet.
Bazıları işte hasırdan yapılmış bir odacık diyor. Diyorlar işte orada yatıyor. Tabii herhalde sıcak mı oldu, nasıl olduysa gece bu normal adeti olan namazı kılmak için dışarı çıkıyor. Yani o hücreden dışarı çıkıyor. Ve orada namaz kılıyor. Orada değişik rivayetler var işte vitir namazını kıldı diye. Ki zaten vitir olması gerekiyor. O aşağı yukarı onda ittifak ediliyor. Yani vitir demek ki, tekrar edeyim, bizim bildiğimiz 3 olması gerekmiyor. 11'e kadar evet, evet. Çıkıyor. Şimdi orada karanlık tabii. Bugünkü gibi elektrik falan yok. Peygamberimizle beraber itikafta bulunan diğer Müslümanlar var. Onun odasından çıkıp namaz kıldığını hissedince hemen arkasından onunla birlikte namaz kılıyorlar. Yani öyle Peygamberimizin imam olup da onlar arkasında namaz kıldırdığı falan yok.
Onu öyle diyorlar.
Spontane bir biçimde gelişiyor. Yani
kendiliğinden oluyor. Şimdi çok değişik rivayetler var. Ve deniyor ki işte birinci gün insanlar namaz kıldı. İkinci gün, üçüncü gün çoğaldı. Mescid ağzına kadar doldu. Ve Peygamberimiz fark etti ve odasından çıkmadı. O hücre kısmından çıkmadı. Ya da işte bir kere oldu şeklinde de rivayetler var, ama en fazla 3 kere olduğu şeklinde söyleniyor. Orada diyor ki Peygamberimiz, bakın bu konuda mesela Buhari'ye geçen ki en güvenilir hadis kitabı olarak bilinir. Diyor ki orada insanların yanına çıkıyor. Diyor ki قَدْ عَرَفْتُ الَّذ۪ي رَأَيْتُ مِنْ صَن۪يَعِكُمْ Sizin yaptığınız, ne yaptığınızı ben anladım diyor. Son, yani en sonunda anladım diyor. Çünkü bu Peygamberimizin isteyerek yaptığı bir şey değil. فَصَلُّوا اَيُّهَا النَّاسِ ف۪ي بُيُوتِكُمْ Ey insanlar diyor, gidin bu namazı evlerinizde kılın.
Siz yasakladı dediğiniz o mu? Yani çünkü Peygamber...
Dahası var. Dur ya.
Gidin.
Yavaş hocam, televizyondayız biraz.
Gidin diyor, evlerinizde kılın bu namazı diyor. فَاِنَّ اَفْضَلَ السَّلَاتِ صَلَاتُ الْمَرْءِ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ Farz namazın dışında en faziletli namaz kişinin evinde kıldığı namazdır diyor.
Dinliyor musun?
Dinliyorum. Dinliyorum.
Ve herkes dinliyor mu?
Evet.
Yaşar Hoca, Abdülaziz Hoca'ya işte ihanet etti iş.
Burada şimdi bir de Sübülüsselam var. Bununla ilgili bütün hadisleri incelemiş ve burada diyor ki bir yerinde Peygamberimiz diyor onların bu namazı camide kılmalarını yasakladı diye bir ifade geçiyor burada. Yani Sübülüsselam da çok tanınan, bilinen bir hadis şerhidir.
Hocam o zaman niye bütün İslam ülkelerinde bu teravih namazı kılınıyor? Yani nerede? Kılınmayan, Diyanet'in bugün açıklaması var. Bütün İslam coğrafyasında 1400 yıldır bu namaz kılınmaktadır diyor.
Bakın son...
Ne diyorsunuz bu açıklamaya?
İşin ilginci, halkımız da bu görüşte.
Tabii teravih namazı.
Ve kılınmalıdır diyorlar ki bununla ilgili bizim arkadaşlarımız bir röportaja çıkmıştı. İsterseniz
diğer
yeri
İslam
gelmişken
de
onu yayınlayalım.
Tamam,
siz olur. De bir halkın görüşünü tabii, görmüş olun. Lütfen bir yayınlayabilirsek.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü size neyi veriyorsa onu alın. Allah Resulü sizi neyden nehyediyorsa ondan da sakının demiştir. Yaşar Nuri hocamız, o zaman şunu soralım. Biz o zaman namazı neye göre kılacağız? Biz orucu niye göre tutacağız? Biz zekatı niye göre vereceğiz? Biz Anadolu insanımızın İslami anlayışına ters fikirleriyle bazen bu şekilde ortaya çıkıyor.
Yaşar Nuri Hoca her Ramazan'da böyle sansasyonel bazı açıklamalar yapıyor. Ben artık endişe etmeye başladım. Yarın şunu da diyecek, artık İslam diye bir şey yok diyecek. Yani ben hayretler içerisinde kalıyorum. şimdiye kadar öğrendiğimiz, duyduğumuz ne varsa hepsinin tamamen yanlış olduğunu söylüyor. Yani bu dini temelinden sarsmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
Valla bence bu konuda fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Sonuçta biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz.
Valla bu konuyla ilgili Yaşar Nuri Öztürk'ü bir otorite olarak kabul etmediğim için pek de kale almıyorum. Pek de bu konuyla ilgili de bir yorum yapmayı düşünmüyorum.
Yaşar Nuri Öztürk'e telavih namazı zor geliyorsa o kılmasın, kılanlara da karışmasın.
Bu mu şu anda ortaya koydu, nasıl araştırdı, nasıl buldu? Keza diyelim ki doğru. Peki yapan insanlar nafile namazı yerine geçmez mi? Bunu düşünmüyor mu? Hangi açıdan bakıyor? Herhalde yeniden meşhur olmaya çalışıyor.
Valla bana kalırsa Yaşar Nuri Öztürk biraz saçmalıyor gibi mi geliyor?
Hocam,
ya senin
halk size tepkili hocam.
Din konusu tabii
burada
hassas bir konu.
Burada söylenenden ziyade Yaşar Nuri'ye bir halkın tepkisi var hocam. Özellikle cami cemaatinin Yaşar Nuri'ye bir tepkisi var. Bak Abdülaziz Hoca desen bu kadar tepki gelmez. Ne diyorsun hocam? Şimdi dürüstçe konuşalım. Niye tepkili insanlar?
Senin yorumun.
Ama özellikle hocam dindar, mütedeyyin insanlar, cami cemaati.
Sen camide mi bu etiki yaptın?
Hocam biz toplumun sürekli nabzı tutan insanlar. Evet. Sizi seven de var. Ama
senin yorumun. Bakın ben Allah'ı halka uydurmak peşinde değilim. Ben 50 yılımı Kur'an'a hizmete adadım. Bu lakırdılar. Bunların hepsi siyasi lakırdılardır. Bakın adam burada benden daha radikal bunu söylüyor. Şimdi doğrunun peşinde mi, bana sövmenin peşinde mi? Bana söver, ben Anadolu çocuğuyum. Ne dersen bir fazlası der geçerim. Hiç beni ilgilendirmez. Çünkü hepimiz öleceğiz ve sonunda hesap vereceğimiz yer bu şarlatan konuşanlar değil.
Hocam onlar halk Allah'a aşkına konuşan
bizim,
da.
Bizim yani hesap vereceğimiz insanlar, onlar değil.
Beğendim. Hocam bir ilahiyat hocası halkta böyle camiye giden halka böyle konuşur mu şarlatan
bizim,
mesela?
Şimdi bırak sen benimle dalaşmayı boş ver.
Dalaşmayı değil. Yani normal biri dese.
Sen benim da benim üslubuma karışma. Onun faturasını ben öderim. Sen programını yap. Hesap vereceğimiz bu halk değil bizim. Halk var, hak var. Hakla halk çeliştiği zaman iman adamı hakkı tutar. Halkı tutarsa ben ona uymam. O öyle. Sen bunları seçmiş. Ben de televizyoncuyum. Senin yaşın kadar ben televizyon programı yaptım.
Allah doğru. Şimdi, bunu ben seçmedim zaten. Şimdi ben gördüm.
Bakın. Bunun tam tersini söyleyen 500 kişiydi orada.
Etiler'de dolanırsan bulursun. Şimdi
mesela.
Etiler Yaşar Nurici.
Hayır, her yerde bulursun.
Hocam Fatih, Eyüp'te Yaşar Nurici.
Yani bulursun. Hulasa bulursun.
Eyvallah doğru.
Bu halk değil mi Etiler'deki?
Eyvallah. Etiler şey bebek Yaşar Nurici.
Şimdi zaten yeteri kadar kutuplaşma var ülkede. Yetmedi bir de Etiler, Eyüp diye.
Şimdi sosyoloji analizini yapıyorum. Hoca iyi bilir onu.
Bakın burada Peygamberimiz diyor, Buhari diyor, hadis diyor, şöyle yaptı diyor. Siz bunları dinledikten sonra bu insanların bu konuda bilgi nasibi nedir?
Dedesinden babasından ne görmüşse onu söylüyor. Herhangi bir suçu yok ve onlar temelde bildiklerini öyle söylüyorlar. Çünkü bugün ilmi al kitaplarını aldıkları zaman okuyorlar, diyorlar ki orada yazıyor diyor ki teravih sünneti müekkededir. Sünnet-i müekkede ne demek? Peygamberimizin sürekli kıldığı, çok az terk ettiği namaz demektir. Halbuki işin gerçeği öyle değil. Yani şimdi biz aslında bütün riskleri göz önüne
yani
alarak...
Yani halk atalar, dedeler dinini bir şey yapıyor hocam.
Hayır yok, halka doğrusunu öğrettiğiniz zaman halk hemen kabul ediyor.
Gayet tabii, öğretirsen.
Yani şimdi bu sene mesela hatırlarsanız geçen sene tartıştığımız konular artık bu sene tartışılmıyor. Neden? Çünkü halk artık onu öğreniyor. Halk doğruyu öğrendiği zaman yapıyor. Halkın bir problemi yok. Ama
hocam siz yıllardır türbelere karşı çıkarsınız. Halk hala Zuhurat Baba'ya, Yuşat Tepesi'ne çıkar. O türbelere de gider. Yıllardır söylersiniz.
Güzel de şimdi bu din anlayışı konusunda çok farklı şeyler var. Ben halk derken dinini yaşamak isteyeni kastediyorum.
Dinini yaşamak isteyen halk
da. Bak şimdi hayır. Şunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor ki kendisini ister ateist desin, ister ne derse desin, dindar olmayan hiç kimse yoktur yeryüzünde.
Herkes bir inanca bağlıdır.
Herkes dindardır. Ama herkes kendi dininin dindarıdır. Biz Allah'ın dininin dindar olmak isteyenlere...
Diyanetin görüşüne diyorsunuz hocam.
Biz Allah'ın dininin dindar olmak isteyenlere
yol göstermeye çalışıyoruz. Diyanet Allah'ın dinine aykırı bir şey mi söylüyor?
Ha şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı da bu geleneği korumaya çalışıyor. Şimdi bir gelenek oluşmuş. Bu mezheplerin hangisine bakarsanız...
Siz de kaçtır müftülükte çalıştınız hocam.
Tamam ben de müftülükte çalıştım. 21 sene fetva işlerini ben yürüttüm.
Orada
yani.
Bunları söylediniz
1976'dan 97'ye kadar. Hayır. Biz şimdi söylemedim tabii. Neden söylemedim?
Niye söylemediniz bunları?
Biz o geleneğe göre yetiştik.
Ama hocam sizin orada Allah'ın dinini söylemeniz şimdi gerekmez miydi?
Kardeşim yani o kadar basit bir şey mi? Biz dini mevcut kitaplardan öğrendik. Ama sonra ben İstanbul Müftülüğü'ne 1976'da stajyer müftü yardımcısı olarak tayin edildim. İki ay sonra fetva işleri bana bırakıldı. Ve ondan sonra bir heyet kurdum İstanbul'da.
Orada niye söyleyemedin?
İlmi istişare heyet. Bir dakika kardeşim. Ve o heyetlerle arkasından Türkiye çapında her ay toplantılar yaptık İslami İlimler Araştırma Vakfı'nda. O toplantılarda her defasında zihinsel gelişim derken kendi kendimize bu yanlışları bulduk. Bu yanlışları siz bu kitaplarda bulamazsınız. Ha, dolayısıyla sizin yetişmişliğiniz ona müsaade etmiyor.
Ben de sonradan
fark ettim. Toplumun da bir parça hazır olması bekleniyor mu efendim? Acaba? Toplumun da bir parça hazır olması bekleniyor mu
hazır
acaba?
Toplum hazır olmaz.
Çünkü çok tepki
toplumu
geliyor.
Siz hazırlarsınız. Bakın biz şey olarak yani bizi bilenler bilir. Eğer ben kendimi düşünecek olsaydım doğruları değil de halkın bize olan saygısı devam etsin deseydim bu yola asla girmezdim.
Şimdi Mehmet Demirci hocamızı bir soralım istersen.
Aynı anda döndük seninle. Evet.
Mehmet Demirci hocamız
sizin
neler
fikirlerinizi
diyor?
Alalım.
Abdülaziz Bey'in ihtisasına ben saygı duyarım. Estağfurullah. Ben İslam hukukçusu değilim. Geleneksel Müslümanlığın söylediği kadarını biliyorum. İlmihal kitaplarından bahsettiniz. İlmihal kitapları da onların gösterdikleri kaynaklarda sanıyorum doğru kaynaklar. Kabaca o genel geçer kabulü ben ifade etmeye çalışayım. Belirttiğiniz gibi Hazreti Peygamber teravih yerine geçecek. Sonra da teravih diye isimlendiren namazı önce kılmaya başlamış.
Kılmamış hayır. Hiç hayatında bir kere bile kıldığı yok Peygamberimiz. Zaten yılın her günü kıldığı namaz o.
Bu şekilde bir
Ramazan'a mahsus bir namaz
ama
yok.
Ama bahsettiğiniz hemen spontane olarak arkasında cemaatin oluştuğunu görünce vazgeçtiğine onu kastediyorum ben.
Ha,
ondan sonra nasıl devam etti bilemiyorum. Gene hepinizce
mesela
malum.
Mesela Sahih Buhari'de geçen hocam.
Hazreti Ömer zamanında cami, mescitte herkes kendiliğinden tek tek namaz kılmaktayken ne yapıyor bunlar diyor Hazreti Ömer. İşte teravih namazı veya teravih adı ne
yok,
zaman?
Yok gece namazı. O, yani uyuduktan sonra gidiyorlar.
Onu da bilemiyorum. Niye diyor tek tek kılıyorsunuz? Bir cemaatle kılsanız daha iyi olmaz mı? Genel olarak teravihin başlangıcı bu şekilde ifade edilir. Şimdi bilim adamına düşen bütün ayrıntısıyla görülmemiş, kenarda köşede kalmış rivayetleri de toplamak, ortaya koymak. Şimdi gerek size, gerek Yaşar Nuri Bey'e bir kısım halk tepki gösterse de ben bu türlü çalışmaların bu alanın canlanmasına, gelişmesine, yeni bir şeyler ortaya konmasına yararlı olacağını düşünüyorum.
Tabii.
Ancak 1400 senedir sürüp gelen bir de gelenek var. Şimdi geleneğin tamamı iyi mi kötü mü tartışılabilir. Şimdi Ramazan içerisindeyiz. Ramazan'ın getirdiği bir takım ibadetler var. İşte en başta oruç, efendim bolca Kur'an-ı Kerim okuma, ondan sonra işte teravih namazı. Gariptir, sair zaman yatsılarda camiye bir iki saf olur ama Ramazan'da camiler dolup taşar. Evet. Halkın buna büyük bir ilgisi evet. var.
Rahmeti var.
Bu bence güzel bir şey.
Bu noktada benim bir araya girmem gerekecek.
Buyur
konuklarım da ilk defa duyuyorlar sesimi.
Bu da bizim Sabahattin. Bu bizi
seni unuttuk
halktan
vallahi.
Gelen soruları yönlendiriyor.
Hoş geldiniz. Halktan gelen sorularımız var. Anket sorularımız var. Bu anket sorularımızdan bir tanesi şuydu. Teravih namazına gidiyor musunuz diye sorduk. evet mutlaka giderim diyenler %37, hayır gitmiyorum diyenler %63.
Bunu hangi halkla yaptınız Sabahattin? Bizim halkın çoğunluğu gider yani. Bu herhalde Twitter halkı. Twitter ahalisi zannediyorum.
Sen herkesi gruplaya hiç çatışmayacaksın.
Bütün
o ahali,
rakamlar
o ahali
ortada ya. Binnaz toplar araştırması.
Sana Allah'tan böyle bir görev mi verildi, böyle kategorize ediyorsun?
Ya herkes... bir kere ilmi araştırmalar var.
%67 diyor
Binnaz
adam.
Binnaz Toprağ'ın Ali Çarkoğlu'nun araştırması. Teravih namazında bizim halkla gitme oranı 70'lere varıyor. Hocam da hayırdır. Ben sözünü bölmeyeyim. Buyurun hocam.
Hayır, bilemiyorum. Bu
çok gidiyor.
Kaç kişinin gittiğinin bir önemi yok. Sonuçta
evet, önemi
çok rağbet görüyor.
Büyük bir
namaz
şevkle giden bir topluluk.
Milyonlarca insan
biliyoruz.
Var.
Yani
yapılan istatistiklerin yerine göre, efendim deneklere göre bunlar değişebilir.
Bunda nasıl
ama
bir sakınca
şu bir
var
gerçek,
peki?
Şu bir gerçek. Ramazan ayı ibadet yoğun bir aydır. Ve
kesinlikle.
Teravih de en fazla rağbet edilen ibadetlerden birisidir. Ben işin başka bir yönüne temas etmek istiyorum. Bu bir kültür de oluşturmuştur. Keşke çok iyi musiki bilen imamlarımız, ona uygun müezzinlerimiz olsa. Teravih, terviyeha, rahatlama çoğuludur. O aralarda, dört rekatın aralarında, bugün tekrar canlandırılmaya çalışıyor Enderun teravih diye güzel bir gelenek. Ben İzmir'de oturduğum için sırf bir gün Enderun teravihini takip etmek için bile İstanbul'a gelmeyi düşünüyorum. Ne oluyor burada? İmam her dört rekatta farklı bir makamdan okuyor. Türk musikisinin en güzel, güzel yansıdığı yerlerden birisi bu teravih namazlarıdır. Arada müezzin de aynı makama uygun bir ilahi bir şeyler söylüyor. Ayrıca
bir,
sanat...
bir orkestraya kişi kalıyor, bir de onu kursunlar bari.
Abdülaziz Bey lütfen.
Bunlar razı oluyor.
Ben sizi saygıya davet ederim. Orkestra
olur mu yani?
Orkestra da öyle kötü bir şey
yani
değil.
Yani ibadetin bir şeysi var yani o.
Abdülaziz Bey kupkuru ibadet. Siz ondan zevk alabilirsiniz ama ibadeti destekleyen, ibadet ruha hitap eder. İbadet manevi duygulara hitap eder ve musikiyi en tabii insanın doğuştan getirdiği, insanı coşturan, kanatlandıran bir yapıya sahiptir. Teravihlerde böyle bir gelişme de var. Onun için siz bilimsel olarak bu olmamıştır diyebilirsiniz.
Hocaya göre musiki de haram.
Bilemiyorum.
Doğru mu hocam?
Bilemiyorum. Yok, şey, zannetmiyorum. Şey o kadar düşüneceğini zannetmiyorum.
Öyle bir şey yok.
Ama
söyleyenler var.
Söyleyenler var ama bizim öyle
o tavrı tabii pek şey değil.
Biz kendi kafamıza göre fetva vermeyiz.
Hiçbir dinde, dinlerden musikiyi soyutlayamazsınız. Musiki insanların ruhuna, kalbine hitap eder. Din nedir? Din, Tanrı, Allah, insan ilişkisini oluşturan, sağlam tutan bir kurumdur. Ve dinin çoğu da duygudur. Belki burada temelli bir ciddi ayrımımız oluyor. Siz dini sadece akıl üzerine
katı
ve nakıl üzerine bina ediyorsanız haklısınız. Ama dinin geniş bir boyutu, duygu boyutudur.
Boyutu.
Ve duygu, mana boyutu. İşte temeli vardır, yoktur, sonradan olmuş olabilir. Ama bugünkü şekliyle ve her geçen gün gelişecekse ki ben Türkiye'de birçok şeyin geliştiğini, iyiye gittiğini de görüyorum. Diyanet, müftülükler bu özellikle musiki yönünün gelişmesini çaba göstermektedir. Onun için teravih bugünkü şekliyle Ramazan aylarının bir süsü, bir çeşnisi,
bir rengi,
bence bir rengi, bir güzelliğidir. Ve dinin özüne de bir nakıysa getirdiğini, bir eksiklik getirdiğini ben zannetmiyorum.
Rasim Ozan Kütahyalı. Bu Twitter halkı demiştiniz ya biraz önce. O Twitter halkından bir soru var size. Daha doğrusu konuklarımıza. Teravih namazının Peygamber Efendimiz tarafından 8 rekat olarak kılındığı rivayet edilmektedir. Bu doğru mu acaba deniyor?
İşte 11'e kadar dediğiniz herhalde. Şimdi teravih bu, diye değil her gece kıldı.
O 8 artı 3 yani o bitir rekat, bitir namaz 3 rekat kabul edildiği için.
33 olması nasıl olmuş hocam süreçte?
Şimdi onunla ilgili bu Sübülüsselam yapılan rivayetleri değerlendiriyor. Diyor ki bunların hiçbirisi doğru değildir diyor. Yani sonuçta şuna varıyor. Teravih namazı yani bugünkü şekliyle insanların bugün üzerinde ittifak ettikleri şekliyle teravih namazı bid'attır diye bitiriyor işi.
Peki hocam
bakın
şimdi
şurada isterseniz yani ilgili kişilere Arapça ibaresi de vardır. Yani bütün bunlardan anladım.
Şimdi Mehmet hocamızın söylediklerine Yaşar Nur hocamın itirazı var. Anladığım kadarıyla Mehmet hoca konuşurken kitabından Buyurun hocam.
İtiraz şöyle. Hayır, hiçbirine itirazım yok. Yalnız bu dediklerinin camiye girmesine Kur'an'ın getirdiği tevhid dini asla izin vermez. O zaman kimse gakkuk etmeden haysiyetli biçimde, vakarlı bir biçimde.
Musiki camiye giremez.
Müsaade et kardeşim. Ha, yapma ya.
Arada soruyorum hocam. 90'lı yılları değiliz.
Bak çekişirsen bana posta koymaya kalkarsan ben buna karşı çıkarım.
Hocam çekişemeyiz.
İstediğin kadar da yaparım.
Hocam çekişemeyiz.
O zaman edebinle otur, ben konuşuyorum şimdi.
Hocam çekişemeyiz. 90'lı yıllarda değiliz. Eski dönem yok. Ben de arada sorumu
sorarım. Hiç fark etmez.
Arada sorumu sorarım.
Sorunu sordum, bırak ben cevabımı vereyim.
Musiki camide olmaz mı?
Bunu olmaz. Soruyorum. Olmaz. Niye? Olur diyorsanız o zaman cem evlerinde İzzettin Doğan 30 yıldır bağırıyor. Biz ibadetimizi sazımızla yapacağız. Açın cem evlerini, sazla ibadetlerini yapsın adamlar. Tevhidin mabedine peygamberin kıldığı namazın dışında hiçbir namazı sokamazsınız. Namaz dahi olsa. Mevlid'i de sokamazsınız. Sonradan ihdas edilen namazları da sokamazsınız. Bütün bunlar Mehmet Bey'in dedikleri caminin dışında olmak şartıyla doğrudur. Niçin doğrudur? Caminin içine bunları soktunuz mu? İbadetlerde içtihat yapmış olursunuz. İbadet alanı içtihada kapalıdır. Peygamberden esasına ve yöntemine ilişkin nasıl görmüşseniz onu yapacaksınız. Peygamberin ibadet hayatında bu dedikleriniz varsa buyurun koyun. O zaman Alevilere de açın, sazla ibadetlerini yapsınlar.
Yapıyorlar.
O resmi yapıyorlar.
Efendim yapıyor da onaylıyor musun?
Ben onaylarım. Alevi için onaylarım.
O zaman
Cemevi'nin resmi ibadethane olması siyasi bir konu. Aleviler inancı öyle.
O zaman müsaade edin camilere de. Demin orkestra dedi, bak kızdınız.
Yok kızmadı, bir şey demedi.
Alevilerin o ibadeti ibadetten sayılmaz mı
siz
hocam?
Siz gayet tabii sayılır ama bu ölçülere göre düşünerek Alevilere o imkanı vermiyorlar. Çünkü İslam
fıkhı... Kur'an'a uygun değil midir?
İslam fıkhı ibadethaneye sazın, sözün, musikinin sokulmasın. Şimdi Kur'an'ın makamla okunması başka bir şeydir. İbadethaneye peygamberin hayatında görülmemiş şeyleri sokmak başka bir şeydir. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i makamlı okumuştur. Kur'an-ı Kerim'de ses güzelliği, ses name güzellikleri yapın. Bunları yaparsınız. Buna izin verilmiş. Ama İslam'ın mabedine enstrüman sokamazsınız. Ezanın bile cihazla okunmasına izin verilmemiştir. Mabedi muhafaza etmek şartıyla dışarıda bunların hepsini yapın. Ben tutucu, muhafazakar, musiki, ben musiki eğitimi de görmüş bir insanım.
Peki ben bir soru sorayım.
Fakat caminin, yani İslam mabedinin tevhid ilkelerine göre sevgili kardeşim bir nezaheti var.
Cemevi İslam mabedi değil midir hocam?
Cemevi...
Yine, ya şimdi konuları niye karıştırıyorsunuz kardeşim?
Çünkü demin öyle hayır, önemli, o tarafa önemli laf etti ki.
Olmaz. Bak oraya geçtiğimiz zaman çok yalnız ondan bahsetmemiz lazım.
Yalnız Yaşar Nuri hocam.
Şimdi şurada olaylar karışmaz.
Mehmet hocam bir itiraz var.
Siz bir araya gireyim.
Gir.
Yani musiki dediğiniz nedir ki? Kur'an-ı Kerim'in musikiyle okunmasına imkan tanıyorsunuz. Mecburuz tanımaya zaten. Ağlayınız veya hiç olmazsa ağlar gibi yapınız. Efendim hadis-i şerifler var, ismini hatırlayamadım.
Peki bu camiye neleri sokmamıza izin verir? Bunu söyleyin, orada netleşsin.
Dağıtmayalım, bir dakika. Kur'an-ı Kerim'in musikiyle okunması nasıl mümkünse...
Musikiyle neyi kastediyorsunuz?
Evet, onun
nameyle,
ölçüsü var.
Neyi nameyle, makamla.
Onun kendi özel bir şeyi var.
Nameyle,
onun
makamla.
Onun kendi özel musikisi var. Başka bir musikiyi katarsanız olmaz.
Ona
yani anlamı kaybettirecek şey olmaz.
Haklısınız. O kadar dağıtılmamalı. Ama bizim geleneğimizde İstanbul hafızları manayı da dağıtmadan... musikiye uygun bir şekilde okumaya gelmişler. Ona cevaz verirseniz ilahiye de efendim makamla ezana cevaz
hayır veremezsiniz. İlahiye veremezsiniz. Peygamberin hayatında olmayana izin veremezsiniz. Kur'an'ı teganni ile okumak. Yani evet. Name, ezgi, taganni, güzellikleri yapmak. Hocam. Efendim Allahu Ekber. Peygamberin hayatında olanını koyacaksınız. Evet teganni de musikidir ama İlahi koyamazsınız. Buna birisi çıksın desin ki filan mezhebe göre bunun cevazı vardır desin.
Yani tasavvuf musikisi başka yerde icra edilir. Ona aynen öyle. Yok.
Ay, o zaman güzeldir, o zaman ulvidir, o zaman muhteşemdir.
Ama camiye
tevhidin mabedine soktunuz.
Bir neyzen mesela olamaz.
Hayır.
Soktuğunuz zaman peygamberin yaptığı ibadete içtihat sokmuş, onun yöntemini değiştirmiş olursunuz ve bu İslam'ın bütün umdelerine aykırıdır. Bizim hassasiyetimiz buradadır.
Peki, çok affedersiniz.
Bu aynı şekilde Mevlid için de geçerlidir. Mevlid'deki ben Mevlid'e aşık olan ve diyorsun. Okuyan bir insanım. Onu da camiye sokamazsınız. O caminin dışında
ihtişamını kurulur. Camilerde yapılıyor değil mi?
Maalesef.
Çok,
o da bidat.
Çok affedersiniz. Az sonra reklama gideceğimiz için. Rasim pardon.
Bidat kavramı karmaşık bir şey zaten. Yaşar Nuri hocamız. Mevlid'i, ilahiyi, nameyisi camiden kaldırdığınız vakit camiye cemaat bulamazsınız. Din diye de
hayır.
Bir avuç.
Ha, tam tersi de düşünüyor.
Tam tersi
böyle olur. Adet ettiğiniz böyle için olmaz. Onlar olmayınca gelmiyor kimse.
Böyle olmaz.
Yani etiler, bebek bir anda cami, musiki çıkardı mı camiler akacak hocam.
Ya bilmem etiler, ben
etiler, bebek
o benim mesela.
Yani bebek de bozuldu.
Ben onu bilmem.
Ama yani hakik bir şey çok özür dilerim.
Ben onu bilmem.
Pardon. Başladığımız noktaya dönmez isek eğer çok amacımızı kaybetmiş olacağız. Evet. Çünkü reklama gitmek üzereyim. Nihai neticede ben şunu sormak istiyorum. Tam da halkın sesiyle. Tamam yoktur diyorsunuz. Doğrudur. Bilmiyoruz. Okuyamıyoruz zaten Arapçasını biz. Fakat 1400 yıllıkta bir gelenek var. Teravih namazı geleneği var.
Şu geleneği halk da bundan anlatalım. Kur'an'ın zevk bu alıyor.
Bak bir şey soracağım müsaade ederseniz. Halk da bundan zevk alıyor ve memnuniyeti var gördüğümüz kadarıyla. Bunu yani evet farz olmayabilir ama canı isteyenin devam ettirmesinde bir sakınca var mı?
Var.
Yani teravih namazları yasaklanmalı.
Var, İslam'a aykırıdır.
Teravih namazları yasaklanmalı.
İslam yasaklanmalı.
Hani
ben, bana
bir şey
ne
yapmasın
ya?
Ben niye gibi bir şey var. Yani fazladan yaptı diye ceza mı görür mesela?
Tatavvan namaz kılıyorum desin. Cami, Müslüman mabedi 24 saat açıktır.
Hocam Diyanet İşleri Başkanı olsanız girsin, ne karar verirsiniz bu teravih namazı ile ilgili? Size yetiyor.
Bunları söylerim ama birisi çıkıp da ben camide tatavvan namaz kılacağım derse ona da caminin kapılarını 24 saat açarım. Girsin kılsın. Cemaatsiz ve resmi imamsız.
Cemaatsiz kendi kendine.
Reklama evet. Gitmemiz gerekiyormuş. Siz de aynı kanaatte misiniz? Yasaklanmalı mı yoksa yasaklanmalı. İsteyen gitsin
şimdi
isteyen
bakın,
gitsin?
Olay, imam ol yoksa olay şu, yasaktır.
İnsanlar istedikleri kadar nafile namaz kılabilirler.
Evet.
Ama Ramazan'la mahsus işte şu kadar teravih namazı vardır dendiği zaman ne oluyor? Bakın biz görüyoruz.
Mecburiyet.
İnsanlar, o zaman hutbeler, hayır, insan, imamlar kaldırılmalı kendi gelip kılabilir.
Ya kusura bakmayın da ben böyle bir programda konuşmak istemem yani.
Estağfurullah hocam soruyoruz.
O zaman
buyurun.
Ben niye geldim?
Hocam soruyoruz.
Nasıl soruyorsun? Nasıl soruyorsun?
Hoca kardeş? Öyle dedi hocanın devamı.
Ya lafı ağzıma tıkıyorsun ondan sonra soruyorum
buyur
diyorsun.
Buyur hocam buyur.
Ya kusura bakmayın ben böyle programa gelmem yani.
Hocam tamam buyurun devam.
Böyle şey mi olur? Ya bak bu gecenin bu saatinde uykumu kesmişim buraya kadar gelmişim. Yani konuşmadan şey yapıyorsanız hemen çekip gideyim kusura
hocam,
bakmayın.
Sahura kadar uyumazsınız
hocam, sahura
zaten.
Hocam sahura kadar yolu var. Bir de
ya olmaz ama ağzımı lafımı keserseniz.
Tamam buyurun hocam. Teravih namazı. Tamam. Tamam buyurun.
Olmaz öyle şey. Şimdi insanlar istedikleri kadar nafile namaz kılsınlar. Ramazan'da daha çok kılsınlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan gecesi kalkar sevabına inanarak sevap bekleyerek inanarak namaz kılarsa diyor, ibadet yaparsa geçmiş günahları affedilir. Tamam uyusun, uyandıktan sonra kalksın. Men kame Ramazan'a diyor Peygamberimiz kalkarsa. Kalkmak yataktan olur. Şimdi ama biz burada İnsanları yanlış yönlendiriyoruz. Yanlış yönlendirme şu, insanlar zannediyor ki Ramazan gecesi gelir de teravih namazını kılarsak bu sene bu zamana kadarki günahlardan kurtulduk. Seneye bir daha bir Ramazan'da kılarız tamam. Dolayısıyla dikkat ediyorsanız 400 yıl sonra ortaya çıkmış kandil geceleri, sonradan ortaya çıkmış teravih namazları insanların farzdan daha fazla değer vermiş olduğu namazlar oluyor.
Karışıyor durumlar
karışıyor.
Diyorsunuz.
Dolayısıyla mutlaka kılmaları gereken 5 vakit namaz gidiyor. Yani burada çok ciddi bir yanlışlık ortaya
çok
çıkıyor.
Çok özür dilerim.
Bizim anlatmak istediğimiz bu. Anladım. Yoksa insanlar istedikleri kadar namaz kılsın.
Sözünüzü kesmek için değil ama teknik olarak reklama gitmemiz tamam. Gerekiyor. O arada da çok tweetler akıyor çünkü oruçla ilgili aslında çok soru var. Tamam. Dönüşte oruçla ve sizin sorduğunuz namazla ilgili pek çok soruyu kısa kısa sorup cevaplarını almaya çalışacağız reklamlardan sonra.
Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu Ramazan yaklaşık 16 saat oruç tutuyoruz. Bu konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar bulunmakta. Bunlardan biri de ilahiyatçı Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'dan geldi.
Dindarlık kişinin şahsi tercihidir.
Bayındır açıklamasında takvimler hatalı olduğu için Türkiye'de en az 40 dakika önce oruca başlanmaktadır. Ben sahurda imsak saatinden en az 20 dakika sonraya kadar yiyorum, gün ağarıncaya kadar şeklinde açıklamada bulundu.
Evet, hemen izlerken daha bir tahsihte bulunmak istediğiniz zannediyorum. Bir düzeltme, yanlışımız varsa eksik düzeltelim. Var. Buyurun.
Yani o oruca başlamaktaki yanlışlık Türkiye'ye mahsus bir olay değil. Her tarafta o yanlışlık şey yapılıyor. Oruca imsak diye ilan edilen saatten 50 dakika sonrasına kadar rahatlıkla yenebilir.
Bu günün ağarmasıyla yani, ilgili
bu
bir şey.
Bu şeyle günün yani ağarmasıyla
alakalı. Bir önemli açıklama daha geldi.
Yani şu, yok biz bunu zaten yapıyoruz. Yeni değil ki.
Güneşin neyden? Doğuşuna göre o ölçüyü.
Hayır güneşin doğuşu
hayır, değil. Hayır ondan ne kadar öncesine kadar?
Tan yerin ağarmasıdır. Orada hı, saat olmaz.
Tahmini yani.
Her gün değişir. O güneşin ışınlarının bir deklinasyon denen bir eğimi vardır. Enlemlere göre değişir. Boylamlara göre fazla değişmez ama gene boylamlarında az çok etkisi olur. Dolayısıyla şu an için söylüyorum ama kışın bu olmaz ya da gelecek sene değişir. Şimdi buradaki asıl problem şu. Hani diyorlar ki Dubai'de şu kadar katlı bina var, onun üst katı da orta katında 2 dakika önce, 2 dakika sonra. Biz orucu yeryüzünden 400 kilometre yukarıdaki şartlara göre tutuyoruz. Yani bu ne demek? Astronominin tan anlayışına göre tutuyoruz. Astronomi 400 kilometre yukarıdan atmosferin üst tabakalarından ışıklar çekildiği zaman yıldız gözlemlerine başlar. Astronomiyi yeryüzü ilgilendirmez. Dolayısıyla astronominin tan anlayışı bizim işimize yaramaz. O zifiri karanlıktır. Yani karanlığın en yoğun olduğu zamandır o.
Yani imsak vaktinden 50 dakika sonra daha o 50 dakika kadar yemek yenebilir.
Tamam. 50 dakika sonra tan yeri yeni ağarmaya başlar. Yeni
bugün itibariyle.
Tabii bugün itibariyle.
Yani kışın olsa bu süreler değişiyor.
Kışın olsa değişir. Gelecek sene de değişebilir. Aha. Ondan sonra burada bir de denizci tanı vardır. Denizci tanı denizdeki o silüeti ilk fark ettiğiniz andır. Evet, o da 12 derecedir. Bir de sivil tan vardır. Karşıdaki insanı tanıyabildiğiniz zamandır, kadın mı erkek mi diye. O da 6 derecedir ama namazla ilgili ve oruçla ilgili tam bunların hiçbirisine uymaz.
Peki hocam bütün İslam alemi yanlış mı yapıyor şu an?
Yanlış yapıyor.
Yaşar Nur hocam da o görüşte.
Bakın ben burada size bir şey söyleyeyim.
Bu işin esas piri hepimizin hocası. Allah selamet versin, saygılarımızı iletiyoruz. Hepimizin hocalarının da hocası Profesör Hüseyin Atay. İslam dünyasının bugün bana göre yaşayan en büyük ilahiyatçılarından biri.
Fıkıhçı mıdır hocam Hüseyin?
Yok ama fıkıhta bilir.
Efendim fıkıhta da üstattır. Fıkıh mı o kadar çok ihtisaslaşma
döneminde değildi.
Olmaz. Bu işin üstadı, üstadlarından en büyüklerinden biridir. 30 yıl önce bunu ilk defa ben o zaman tercümanda Ramazan sayfaları hazırlıyordum. Orada bunu gündem yaptı. Diyanet'e de teklif etti. Diyanet biz alışılmışı bozmak istemiyor.
Hüseyin Atay hocam. Mesela bakın teravih namazında da.
Bir şey söylemem
şimdi
lazım.
Yani bütün İslam alemi yanlış yapıyor. Biz doğru söylüyoruz diyor.
Abdülaziz Bey'in farkı mesela Hüseyin Atay hocamızın ben mesela böyle açıklamalarını görüyorum.
Hüseyin Atay hocanın görüşlerine ben asla katılamam orada. Hüseyin Atay güneş doğana kadar diyor. Onun hiçbir delili yok.
Hayır hayır demiyor.
Hiçbir delili yok.
30 dakika.
O olmaz yani o yanlış. Ben ona asla katılamam
ama
da.
Ama nihayet sen de fazla tutulduğunu
ama ben
söylüyorsun.
Şunu ben size şu bunun hikayesini şöyle anlatayım.
Aranızda onu halledin.
Ben 1970,
siz aynı görüştesiniz.
Bir dakika bak 1976'da İstanbul Müftülüğü'nde fetva işine başladıktan sonra bu işte bir yanlış olduğunu fark ettim.
Sahur işinde.
Tabii yıllarca birkaç yıl gece erken saatlerde kalkıp İstanbul'un çeşitli yerlerini dolaşarak tan rasatları yaptım. Sonra bunu Diyanet'e bildirdim. Diyanet başka yerlerden de galiba şeyler almış. 1983'te bir düzenleme yaptı. 20 dakikalık bir iyileştirme yaptı. Sonra bu Diyanet'e itirazlar oldu. Sonra 1987'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da bir toplantı yaptık. Ben de katıldım. Ve orada yanlışlığı ispat ettim oraya yanlışlığı. Sonra rasat kararı aldık. 3 yıl Türkiye'nin her tarafında Diyanet'in elemanlarıyla, takvim çıkaran diğer kuruluşların elemanlarıyla rasatlar yaptık, gözlemler yaptık. Bütün gözlemlerde bizim tespitlerimiz doğru çıktı. Bunların hepsi kayıtlara geçmiştir, belgeler halinde duruyor.
Şu an niye Diyanet gereğini yapmıyor?
Fakat bakın mesela Diyanet İşleri Başkanlığı böyle yapıyor. Bir de bir gazetenin takvimi var biliyorsunuz. O zaten çok daha kötü bir şekilde başlatıyor.
Zannediyorum bir dakikalık bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Tamam. Müsaade ederseniz.
Sonra bu konuya
devam edelim. Bir dakikalık reklam arası sonra döneceğiz.
Kartdoor tatlı serisi pudingi sunar. Bugüne kadar yediğiniz tüm pudingleri unutun. Kartdoor tatlı serisi.
Dove 7 günde gerçekten fark yaratabilir mi? Kadınlardan Dove 7 gün testini denemelerini istedik. Ama bir şartla. Güle güle aynalar. Yüzlerini her gün Dove'la yıkadılar. Ve farkı hissetmeye başladılar. Aynaya bakmak yok. Ta ki 7. güne kadar.
Diyorum bak Dove adı bunun. Bırak cildine o baksın. Diyorum bak Dove adı bunun. Gibisini bulamazsın.
Türkiye Ramazan'a hazır mı dedik?
Hazırız!
Öyleyse...
İyiyiz!
...dedik ve Türkiye'nin en çok tercih edilen yöresel çorbası Knorr Analı Kızlı'yı iftara hazırladık. İftar vakti çorba vakti, çorba vakti Knorr vaktidir. Yeni Magnum Mini Double. Mini boyuyla altılı paketlerde. Evde yaşanan mini hazlar.
Evet, yerden göğe de bu gece Ramazan sebebiyle ve Yaşar Nuri hocamızın açıklamaları sebebiyle önce teravih namazıyla başladık. Ve şimdi de sahur saatini konuşuyoruz ve biraz sonra da oruçla ilgili sorularınızı
bu
soracağım.
Bu konuda bir tamamlayayım.
Tamamlayayım
ben o şeyi, konuşmalarımı.
Buyurun.
Şimdi sonra biz tabii bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakın bu sabah yani Türkiye'nin her tarafında gözlemlere devam ediyoruz. Bu sabah Tokat'ın Niksar'ında oradaki dostlarımızın yapmış olduğu gözlemde tam 54 dakika
fark var.
Geç Tanyer'i ağırmıştır.
Peki, ben hemen bir soru sormak istiyorum bunun üzerine.
Ve dün Küplüce'de yapılan gözlemde tam 55 dakikadır.
Peki şimdi siz profesörler bile
hocam,
aranızda
Gazim
için konuşuyorum ve bir şey soruyorum. Siz profesörler bile aranızda
tartışırken anlaşamazken
şimdi halk da bir hem bu bir keyif de bir taraftan oruç tutmak. Çünkü bundan bir haz alınıyor. Tabii. Bir manevi mutluluğu var. Ve bir görevin yerine getirirken bir yandan da şimdi strese giriyor. Şimdi ben 3 dakika önce oldum, 5 dakika önce oldum. Bunun dinin rahat yayılması ve uygulanabilir olması için ve pratik bir şeyine ihtiyaç duyuyorum ben. Diyelim ki Almanya'ya gittim ben, atıyorum orada da orucumu tutmak istiyorum. Şimdi oradaki saat kaçtı, buraya
ya
kaç dakika
İzlanda. Defa
ya da nereye gittiysem yani. Çünkü insanlar artık çok seyahat ediyorlar. Yani mesela dediğiniz gibi hani var işte karşındakini gözün görürken ya da işte gökyüzü kızıllaşırken falan i̇şte gibi.
Tabii
yani
zaten.
Daha ilkel insanın yapabileceği bunun şeyi nedir, insanlar camdan bakıp
Hüseyin Atay'ın dediği işte o da diyor güneşle kaimdir. Güneş doğunca başlar, güneş batınca oruç biter.
Zaten çünkü
ama
inanan
Kur'an
insan
öyle
bunu...
demiyor.
Kur'an'da tabii Kur'an ihtiyat payı demiyor. Var. Evet.
Bakın
ben burada... hocanın bunu
yok,
ilk
öyle
defa,
öyle.
Ilk
evet,
o şeyin hoca Tanger, yanlış mı yorumluyor hocam?
Yok, yanlış. Oradan bir 30 dakika önce yaparız falan diye de oluyor. Bunun hiçbir ilmi dayanağı yok. Bunu yani Hüseyin hocam işte istediği ortamda tartışabiliriz kendisiyle.
Sen 50 şimdi, dakika kalan...
Bir dakika abi, izin verirseniz
dakika
vatandaşa sorduk bunu.
Buyurun.
Evet, Abdülaziz tamam. Bayındır'ın Türkiye'de sahura bir saat erken kalkılıyor yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Doğruysa erkenden sahura kalkmanın bir manası yok diyenler %18. Bildiğim saatte kalkarım, orucumu riske atamam diyenler %31. Yıllardır bu şekilde biliyoruz. Şimdi niye değişti ki diyenler %18. Böyle yorumlar sadece kafa karıştırıyor diyenler de %33.
Mehmet Hocam siz ne diyorsunuz bu mesele hakkında?
Şimdi
hem ne diyorsunuz hem de kardeşim, bir dakika önce
bana göresi olmaz.
Hocam İslam, bütün İslam alemi yanlış biliyor. Abdülaziz Bayındır Hoca doğru.
Bir dakika bir teklifte bulunuyorum şimdi. Bakın. Hale buradaysa arşın burada. İşte şey, canlı yayın yapıyorsunuz. Gelin bir sahur programını ufku gözlemleyebileceğimiz bir yerde yapalım. Bütün insanlar canlı olarak görsünler tanyerin ne zaman ağardığını.
Peki bu kadar mühim midir? Yani bir dakika önce, bir dakika sonra olması.
Bu, onun bana göre sana göresi olmaz bu.
Hocam adım adım insanlık bu kadar, Türkiye'de dahi bu kadar yozlaşma varken, bu kadar dinin özünden, ruhundan, manasından Mehmet Hocam'ın dediği gibi uzaklaşma varken, ya bunlara da hakikaten yani. Yani hayır tamam, siz kendi ilminiz açısından eyvallah. Ama yani doğrudur, bir de bir geniş resme, bir büyük resme baksanız. Bir büyük resme baksanız. Şu an yaptığınız, ya benim kanaatimce dinin ruhunu, manası dışında konuları, bütün bu detayları konuşmak ve bu da bir sürü insanı da daha da yani bu sürece bilmeden katkı sağlıyorsunuz hocam. Yani çünkü o büyük resmi adım adım insanların dinin ruhundan, manasından, maneviyattan uzaklaştığını, adım adım materyalizmin kontrol altına girdiğini görmeyip 50 dakika, 40 dakika, 30 dakika yani haliyle millet de daha evvel, bakın bunu söylemek zorundayım, millet daha evvel bu tip teoloji üreten kişileri tasfiye etti. Abdülaziz Hocam değerli bir hocamız, değerli bir ilim adamıdır. Eyvallah. Ama hocam yani bunları öyle bir katılıkta söylüyorsunuz ki yani bunun nasıl bir etki yaratacağını biraz düşünmenizi isterim ama bu ben böyle görüyorum. Kardeşim, böyle de diyorsun
ben,
eyvallah.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu tür sözleri reddederim. Bir. Ben öyle.
Bütün İslam alemi yanlıştır.
Ya böyle program olur mu Allah'ın izniyle?
Hocam ama öyle
hem de dini bir program, böyle bir program olur mu?
Hayır, soruları soruyoruz.
Ne, böyle soru mu olur?
Bir dakika Abdülaziz Hocam.
Allah'a rağmen din.
Böyle soru mu olur yani?
Buyur hocam.
En son bende kaldı sorum. Evet, bu tarzınız biraz belki
çok rahatsız edici bir tarz.
Belki herkes iyi niyetli. Burada da niyetler farklı, sözler farklı oluyor. Şimdi bir ibadet konuşuyoruz burada. İbadet, kulun Allah'a yönelmesi, yaklaşması, onun rızası için onun dediklerini yapmaya çalışması. Oruç da bu ibadetlerden birisi, önemli ibadetlerden birisidir. Onun için mühim olan orucun kendisidir. İlmi bakımdan ben size katılıyorum. Hı. Ben şu tarafınızı sert buldum yalnız. Biz bunları ilk olarak neydi hocamızın adı?
Hüseyin Atay.
Hüseyin Atay'dan duyduk. Bizim İzmir'de şöyle bir latife de var. Hüseyin Atay mezhebi diye latife olarak söyleniyor bu.
O Gündoğan'a kadar ama.
O, ben Gündoğan'ı da şey yapmıyorum.
Onu ben de yeni duydum.
Evet, ya. Gündoğan'a kadar değil hocam.
Yarım saate kadar
evet,
diyordum.
Evet, yarım hocam. Saate kadar.
Ha, sonra iki yarım saat ihtiyat.
Her neyse, önemli olan ibadetin kendisi, vatandaşlar.
Önemli olan orucun kendisi değil mi? Yani tabii ki. Çok
tamam, hayır, nereden başlayacağı önemli.
Nereden başlayacaksın?
Hayır, ama zaten belli değil mi bunun zamanı?
O zaman akşamdan ye, 24 saat yeme bir daha.
Onu da soracağız biraz sonra.
İşte onu anlatıyoruz
Berna Hanım. Bir dakika lütfen.
Onu anlat. Böyle,
o var soruların arasında.
Aşırı uçlara işte gitmemize
evet,
gerek
yok. Evet hocamız yani. Dinleyin.
Gitmemize gerek yok. Evet, belki kamuoyu baskısı, belki geleneğin devamı olarak Diyanet, işte ihtiyat falan 20 dakika düşürmüşler nihayet.
İhtiyat falan değil.
Bunu kurumlaştırmış. Toplumumuzun çoğunluğu da işte Diyanet uyuyor.
Siz ben gelenekselcisiniz hocam, anladım
hayır,
ben.
Hayır değil, burada aynen. Değilim.
Burada değil, değil. Değil. O zaman söyleyeceğinizi bir reklam arasından sonra söyleyin. Çok küçük sonra bir reklam aranız var çünkü mecburum bunu girmeye Rütük kararları gereğince. Söz. Dönüşte hocamızla dönüyoruz bir reklam arası. Yerden göğe de devam ediyoruz yine konularımızı tartışmaya. En son sizde
evet,
söz kalmıştı. Buyurun.
Konu İmsak vakti yani orucun başladığı saat idi. Ben de şöyle başlamıştım. Önemli olan ibadetin kendisidir, orucun kendisidir. Allah rızası için en tabii ihtiyaçlarımız olan yemeği, içmeyi, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için ibadet maksadıyla belli bir süre ertelemek, onu yapmamaktır. Peki ne zaman başlayacak? Buna imsak deniyor. Bu peygamberimiz zamanındaki uygulamalar, efendim astronomik bilgiler, Bu konuda bilim adamlarının görüşüne başvurmamız lazım. Ben yeni duydum. Teşekkür ediyorum Abdülaziz Bey'e. Ne kadar yukarıdan dediniz hocam?
400 kilometre.
400 kilometre. Yani astronomik bilgiler 400 kilometre yukarının şartlarına göredir dedi. Bana da şey geldi bu. Makul geldi. Gene benim bildiğim kadarıyla.
Yani yaklaşık tabii 400
evet,
kilometre.
Bildiğim
yani,
kadarıyla peygamberimiz zamanında ki o yalnız onlara katılmadığını söylediniz. Ben ayrıntısını fazla bilmiyorum. Güneşin doğmasına epey yakın süreye kadar.
Yakın süre doğru.
Orucun yeme içmenin devam edeceği belirtilmekte. Şimdi ben bir ortalama Müslüman olarak bunlar insanımızın kafasını çok fazla kurcalamamalı. Haklısınız 40 dakika belki daha fazladır. Yani 40 dakika işte 15-16 saat içerisinde.
Ben mesela 50 dakika yiyorum rahatlıkla.
40 dakika eksik olmuş fazla olmuş bence çok önemli değil. İsteyen takvimlerde ne yazıyorsa ona göre başlar. Ama bu işin de imkanı var, bir ruhsatı varmış. Güneşin doğmasına, hocam doğru tam belirtemedi ama bölgeye göre değişir.
O 10,5 derece, ben buradan söyleyeyim derecesini.
Ama yani, derece herkesi yok, de tam hayır, ilgilendirmeyebilir, teknik, anlayamayız.
Teknik kişiler bunu duysunlar çünkü onların bilmeleri gerekiyor. O 10,5 derecenin dakikaya dönüşmesi her bölge için ve her mevsim için değişir.
Evet,
onun için yani kimse bir şey söyleyemez.
Ortalama
ya
bugün
göz kararı, güneş
göz kararı olacak
yakın.
Olan,
güneş
göz kararı olan yakın. Şudur, yakın değil. Şimdi doğu ufkuna bakacaksın tamam. Sabahleyin, işte izleyicilerimiz çıksın baksınlar.
Tamam. Yani o zaman önlem
doğu ufkunda, alıyoruz. Doğu ufkunda o Tanyer'in ağarması dediğimiz şöyle bir hale, ışık halesi.
Olur, evet.
Işık halesi oluşur. Işık
evet.
Halesi oluşur enlemesine çok net bir görüntü olması lazım. Şüpheli falan değil, çok net. Hiç kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde netlikte orada bir ışık halesi olacak. Peygamberimiz kırmızılığın da çıkmasını istiyor. Ayette beyaz iplik, siyah iplik değil. O ışık iyice arttıktan sonra o beyaz, beyaz koridor oluşur.
Şimdi,
o zamana kadar yenebilir.
Değerli hocam, bu da bir gene uzmanlık işi. Bir büyük şehirde hava açık olur, kapalı olur. Her insan kalkıp da ufku gözetlemesi mümkün değil. Onun için Diyanet'in, efendim sizlerin söylediği sözlere göre davranacaktır. Vatandaşımız müşteri olsun. O takvimde söylediği saatte başlatabilir. Yarım saat, 40 dakika, 50 dakika geç kaldı faraza. Aa geçmiş diye oruç bir şey yemeden yatmasın.
Tabii.
Güzelce karnını doyursun. Ve işte neyse elini ağzını yıkasın, duasını etsin, niyetini etsin. Orucuna başlasın. Bunlar kafa karıştırmaya değecek
oruca,
kadar önemli.
Oruca akşamdan da başlayabilir de sabah namazını kılıyorlar. Asıl problem o. Vaktinden önce sabah namazı kılınıyor.
O vakit ben çok teknik taraf inanın ki ben onları bilemiyorum.
O kabul olmaz
ama
mı hocam?
Bugün namazı olur. Bugün Diyanet böyle söylemişse işte o da yarım saat önce bile yani, başlamış olsa vatandaş için önemli olan niyettir.
Gönül
önemli olan ibadettir. Bunu gönül rahatlığıyla, ibadet bilinciyle yaptığı takdirde bir problem yoktur diye
düşünüyorum. Vatandaş
için
problem yok. Vatandaş onun doğru olduğunu zannederek yapıyor. Biz yani
Diyanet
burada,
işleri için bir uyarı niteliğinde hoca da söylüyor.
Bir de ben burada şunu şey yapayım Berna Hanım. Bir kere herhangi bir dini kuruluş sırtını devlete vererek fetva verememelidir.
Siz verdiniz yıllarca hocam.
Yok ben onu yapmadım. Benim fetvalarımı bilseniz. Hiç öyle kim,
devlete
kim,
rağmen mi?
Hayır, kim doğru olduğuna inanmadığım hiçbir fetvayı vermedim.
Siz de devlet memuru olarak çalıştınız.
Haliyle. Neyse kardeşim, şimdi sen
o ayrı bir konu.
İşini
yani
magazinleştiriyorsun.
Magazinleştirmiyorum. Diyaneti bugün
Uzar hocam da devletsiz de din olmaz hocam.
Devlet dine karıştığı zaman o
yani
din o din tanınmaz hale gelir.
Ama devletin bundan
lazım.
Bir çıkarı yok ki.
Tanınmaz ya, hale gelir. Olmaz olur
yok
mu? Olmaz olur.
Ne yapsın adam? Şimdi Kur'an böyle diyor, peygamber böyle diyor diyor. Bu dediği de devlete uyuyorsa şimdi devlete uymaması için ben Kur'an'a iftira edeceğim. Devlete karşı olmak.
Abi, öyle mi? Gerek yok.
Senin dediğin o.
Diyanet için onu söylüyor.
Senin dediğin o. Ağzınıza dolamışsınız.
Diyanet devlete dayanarak bunu yapıyor diyor.
Bu olmaz kardeşim.
Siz de zamanlı Diyanet görevlisiydiniz. Onu o anlamda söylüyorum.
Ya niye kişiselleştiriyorsunuz?
Burada olay değil. Ya o hoca da işte. Yine hayatlar böyle.
Şimdi sessiz sadasız kolak bize. Burada devletten bir çay menfaatlenip onun karşılığında meseleleri o yana bu yana çeken bir tane adam yoktur burada. Böyle bir şerefsizliğe biz hiçbirimiz imza atmaz. Ama bu devlete karşı, devlete karşı onu yap, bunu yap, yoksa devletin memuru bilmem ne diye diye 50 tane dışarıki devletten beslenen adamlar var.
Böyle ilahiyatçılar var mı? Bu
ilahiyatçı yok. İlahiyatçılara işte böyle diyorsunuz. Devlete...
Yani
ilahiyatçı ne yapsın? Önünde bir Kur'an-ı Kerim var. Bir de peygamberin uygulaması var. Şimdi adam Buhari'den hadis okuyor. Sen diyorsun ki devlete göre fetva verdi.
Abi ben öyle bir şey demedim.
Ya
ben
Buhari'de demedim. Böyle, Kur'an'da böyle ama bunu böyle dersen...
Ben öyle bir şey demedim.
Devlete,
ya, bak,
devlete göre konuştu
ben
diye damgalandı.
Şey
ben konumuza dönmeye davet ediyorum.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu akşam hiç konuşma lütfen.
Allah Diyanetle ilgili
hiç
yok.
Hiç konuşma. Ağzını açma.
Hocam bak.
Başka zamanlar konuşursun.
Ben konuşmayayım ama halk konuşuyor.
Biz
Allah'ın dinini
konuşsun.
Halka karşı
ben bir mikrofonla çıkayım sokağa, bir halkı konuşturayım, sen bakayım burada bir dakika oturabilir misin?
Ben mi bir dakika oturamam?
Oturamazsın.
Hocam sen?
Ben dinledim.
Sen oturabilir
ben 30 senedir dinliyorum.
Sen oturabilir misin?
Ben 30 senedir dinliyorum.
Sen oturuyorsun hocam.
Evet. Ben 30 senedir dinliyorum.
Hocam bence herkes, ben de öz eleştiri yapayım ama... Kesin.
Ha yap işte.
Ben de öz eleştiri yapayım ya, ama bazı ilahiyatçılar da özellikle 90'lı yıllardan bazı dersler alması lazım
sen
hocam.
Sen de taktın bu 90'ların bazı, 2000'lere.
Çünkü,
ay bir devir mi
bak,
bitti bizim
sözüm haberimiz sözüm meclisten
yok,
dışarı.
Sürekli bir devir
ama
diyor.
Ama özellikle bunu Abdülaziz hocama uyarıyorum. Yaşar Nur hoca zaten artık meşhur zaten bir belli bir noktada. Bir fenomen yani. Fenomensin hocam, bu bak realite.
Ya Rasim, Kur'an ama 90'lı yıllarda inmedi
değil
kardeşim.
Hayır onu diyorum. O kimi zaman... konjonktürel ilahiyatçılar vardı. O konjonktürel ilahiyatçılar konjonktüre beraber gitti. Abdülaziz hocam, Abdülaziz Bayındır hocama samimi bir dost tavsiyesidir bu. Hocam bu örnekleri iyi alın. Yoksa istediğinizi tabii ki söyleyeceksiniz, biz size ekranlar açacağız ama bu örnekleri, halkın tasfiye ettiği örnekleri dikkatle bakın.
Ben, sana, ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bizim hayatımızı bilenler bunun %100 gerçek olduğunu gayet iyi bilir.
Ben inanıyorum.
Bana,
tam
bana,
inancınıza
bak,
söyleyeyim.
Bana dünyayı verin. Üstüne bir tane daha verin. Doğru bildiğim bir tek kelimeyi
aynen
değiştiremezsiniz.
Aynen.
Hiç
ama
mümkün değil.
Kabe'de teravih
namazı kılınır. Ben burada asla bu televizyona beni bir daha çağırırlar mı diye aklımın köşesinden bile geçmez.
Asla, onu biliyorum. Asla.
Dışarıya çıktığın zaman insanlar bana yok, saygı duyar mı düşünmem.
Ben o konuda samimi izledim.
Ben Cenab-ı Hakk'a
için
hesabımı vereceğim. Ne sana ne şuna ne buna.
Eyvallah. Ben
burada doğru bildiklerimi
bir kardeşimiz
ben burada
olarak.
Yok hiç kusura bakma.
Kardeşim
sen bana o tavsiyeleri yapma. Ben senden sadece şunu rica ediyorum. Bu programın sonuna kadar sus.
Ya bu benim programımda susuyorum ya.
Ama böyle program olur mu?
Programda hocam susamam. Kabe'de teravih namazı kılınıyor. Bütün İslam alemi böyle inanıyor. Bütün İslam alemi böyle uyguluyor. Siz Allah aşkına ya biraz insanın nefsini bir frenlemesi lazım ya. Bir kendine bir bakması lazım. Bu kadar ilahiyatçı gelmiş, vallahi bu kadar alim gelmiş. Muhammed Hamidullah
ben böyle bir programa geleceğim bilseydim gelmezdim. Gerçekten gelmezdim. Samimi olarak söylüyorum gelmezdim.
Şimdi
Hamidullah hoca öldü şümer.
Şimdi
gelmezdim.
Bir dakika bir kere
benim hocam.
Biliyorum hocam.
Sen nereden biliyorsun
ben
Hamidullah?
Ben senin kitaplarını da bak Mehmet hoca beni iyi bilir. Onları da burada boş konuşmuyoruz. Neyse biz halkın sorularına geçelim.
Her şey bir tarafa, ilahiyat profesörlerini çağırdık. Yani zaten bizim hepimizin kendimizce bir ufak bilgisi var ama zaten bilemeyiz o kadar. Dolayısıyla
yok,
iddialaşılacak bir durum yok ortada.
Seminer veriyor.
Yok,
hayır, şunu
hayır,
demeye
hayır
çalışıyor.
Ben halkı sorularını
yapıyorum. Hayır, tutmuş bana nasihat ediyor. Yani
hayır,
sen
hocam
benden nasihat alacaksın. Sen ben niye...
Hocam ben sizi güzel güzel dinliyorum da. Allah Allah. Tasfiye olan ilahiyatçılardan bahsediyorum ben size. Sadece bu. Bak ben benim dediklerim hocam dinleyin.
Ama sen de abanın altına sopa gösterir gibi tasfiye edilen ilahiyatçılar.
Hayır, benim bahsetmiyorum.
Ben bak... Benim adetim
şey
değil.
Söylüyorum.
Adetim olsaydı benim adetim o, bak buradan şimdi kalkar giderdim. Samimi söylüyorum.
Neyse hocam biz halkın sorularına geçelim.
Böyle böyle program olmaz.
Tamam hocam ben sustum.
Ben ne biçim bir program yapıyorsunuz ya?
Ayşe Özgün'ün programları mı
daha iyi? Bir dakika. Çoğul kullanıyor musunuz?
Yok, sizi katmıyorum.
Teşekkür ederim.
Kesinlikle
hocam, kadın yani sabah programları formatını yanlış bulmaz. O bizim benim gibi böyle itiraz eder, yanlış buluyor. Buyur sen devam et.
Yani
devam et.
Allah Allah. Şimdi
ya ben bu programlara yabancı bir insan değilim ya.
Biliyorum hocam.
Yıllardır katılıyorum ama böyle bir şeyden.
Ben 3-5 tane hakikaten halka şu Ramazan gününde faydası olabilecek soru sormak istiyorum. O kadar. Çünkü insanlar bunun için seyrediyorlar bizi. Bizim de burada yapacaksak vazifemiz bu, yoksa bu konuyu koymasaydık zaten yani.
Tabii, doğru.
Başka yerde siz tartışın aranızdaki şeyleri. Şimdi sahura kalkmadan oruç tutulması ile ilgili mesela bir mesele yıllardır konuşulur. Ve benim bildiğim yıllardır en azından tıpçılar derler ki aman abi bir şey yapmayın. Hani mutlaka sahurunuzu kalkın ve tutun. Sizin de kısaca görüşlerinizi alırsam çok soru var, çok şey cevaplamış olursunuz.
Peygamberimiz sahura kalkmayı tavsiye etmiştir. Sahurda bereket vardır demiştir. Ama bir insan sahura kalkmaz da kalkmadan oruç tutarsa onda da oruç açısından herhangi bir sakınca yok.
Ama sağlık yani açısından olduğunu biliyoruz işte.
Bu vakitle ilgili hassasiyetimiz sabah namazları gidiyor. Ondan dolayı hassasiyeti gösteriyoruz. Hmm. Bir de birçok insan günü uykusuz geçiriyor. Halbuki o saatte kalkacak olsa hiç uyumadan, bak ben mesela o saatte kalkarım, bir daha uyumam.
Şimdi de sahura kadar uyumuyorlar genelde.
Ama işte olmuyor. Var. Tüm vücudun vücut saati bozuluyor. Tüm sistem alt üst oldu.
Peki orucu ezanın okunmasını, yani mesela benim rahmetli dedem öyle yapardı. Böyle birden hemen top patladı diye yapışmazdı suya. Onun adeti oydu. Beklerdi. İşte ezanı dinlerdi falan. Ondan sonra içerdi. Bu mudur yoksa hayır top patlar patlamaz mıdır?
Şimdi akşam ezan okundu.
Diğer hocalara da soralım bu arada. Yaşar Nur Hoca'ya da
sor. Ne oldu hocam? Siz söyleyin.
Akşam ben kısaca cevap vereyim.
Kafanızı gözüküyor.
Hocam bu sorulara alışıktır. Ayşe Özgür programlarında. Değil. O akla geldi.
Ben bundan soranları susturuyorum.
Evet.
Ama çok susturuyor. Yani şu anda en çok.
Tamam sor işte.
Cevabı veriyorum.
Nostalji oldu. Yaşar Hoca'ya nostalji oldu. Ayşe Özgür programları.
Sıcaktı buran. Sonra üşüdük. Isınmaya çalışıyor. Sana ne, ben elimi nereye koyarım? Verme, yapma ya.
Yok, iyi misiniz diye sorduk. İyiyim tabii. Sana ne, aşk olsun, estağfurullah. Ha,
soruların buyurun. Azameti şimdi karşısında biraz titriyor.
Şimdi bugün Türkiye'de akşam ezanı okunduğu zaman iftar 7 dakika önce olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı oraya 7 dakikalık bir ihtiyat payı koyar. Ama o pay yanlış değildir. Yani ona ben itiraz etmem. Şundan dolayı etmem. Çünkü mesela İstanbul dediğiniz zaman ta Tuzla'dan başlıyor.
Silivri'ye kadar.
Silivri'ye kadar devam ediyor. Ve bu arada tepeler var, çukurlar var. Bütün bunları dikkate aldığınız zaman tabii ki o ihtiyatı koymak gerekiyor. Ama yani insanlar ezan okunurken de oruçlarını açtıkları zaman bilsinler ki orada bir ihtiyat vardır. Evet.
Bir tane soru var arkadaşlar. Bir tane soru var. Böyle sorularla gidersek biraz daha güzel evet. Olacak galiba. Çocukların oruç tutması hakkında Yaşar Nuri Öztürk ne düşünüyor? Bir insan ne zaman oruç tutmaya başlamalı demiş Müberra Dolucu.
Bunun Yaşar Nuri ile filan ne ilgisi var ya? Bu
size sorulmuş.
Kararı din verecek. Söyle kardeşim.
Hocam din kararı bayıldım.
Fıkıh hocası burada.
Sizin görüşünüz de hocam.
Onun görüşüyle aynı. Söylesin.
Tamam. Şimdi oruç
Buluğa erdimi oruç başlar. Buluğa erdimi namaz başlar. Bunun Yaşar'ı, Hamed'i, Hasan Hüseyin'i
yani ama buluğ yaşı da çok değişebiliyor.
Tabii buluğ yaşı. Hukuk kitaplarında yazılan temyiz yaşı veya reşit olma yaşı değil. O biz hukukçular onu ayırırız. Temyiz kudreti geldiği yaş, reşit olduğu, ehliyet kullanma yaşı bu ayrı bir iş. Dinin dediği buluğ doğal bir hadisedir. Evet. Yani kız çocuklarının İşte adet görmeye başlaması, erkek çocukların ihtilam olmaya
ama
başlaması.
Ama bu 9'da da olabiliyor, 14'te de olabiliyor.
İşte kaç da oluyorsa orada oruç
bazen
başlar.
Bazen 15'i de bulur.
Ama yani çok o zaman o kadar
iklime
küçük
göre,
8 yaşında olabilir.
Sıcak iklimlerde 12, tabii, çok tabii, soğuk iklimlerde 16, 17'yi buluyor.
Çok küçük değil mi mesela 8 yaşında regl
ben onu bilmem. Yani dinin
8 yaşındaki orada, bir çocuğun tutması yapmış çok küçük değil mi?
Yok, o dinin koyduğu kuralda buluğa erdiği andan itibaren dinin bütün görevlerinden sorumludur.
Hocam siz de aynı görüş.
Bu değişecek şey yok. Bunda bana göresi olmaz.
Bu da şeye göre.
Kadınların regli döneminde oruç tutmaları.
Yani başladı mı o kadınlar için bluğ demektir. Dini iman.
Hayır, hayır. Regli dönemlerinde oruç tutmaları.
Oruç
tutmaları. Caiz midir?
Onlara izin verin. Tutmaz sonra kaza eder.
Tutmama hakkı yok, vardır.
Bilinmeyen yok, bir
şimdi
şey değil.
İsterse
ama sonra kaza eder. Yani
affedilmez. Evet.
Şimdi burada yanlış olan şu. Adetli kadınların oruç tutamayacağı şeklinde ilmihal kitaplarında bilgiler vardır. Şöyle der ki, adetli kadınlar Ramazan'da oruç tutmaları haramdır der. Adet görmeye başladığı an orucu bozulur der. Fakat bunun bir delili yoktur. Yani siz Ramazan'da haram diyorsunuz, başka zamanda farz diyorsunuz. Böyle şey olmaz. Çünkü Allah-u Teala o ayı yaşayan onu oruçlu geçirsin diyor. Yani orucu bozan şey bellidir. Yeme, içme ve cinsel ilişki. Adetli kadın bunlardan hiçbirisini adet görmekle yapmış olmuyor. Burada,
bakın bu da ilmihallere tamamen terstir.
Tamamen terstir.
Evet. Burada sağlığı şu bozuldu.
20 sene önce
yok,
söyledik.
Yok, sağlıkla bir alakası
yine
yok.
Yine reform yapıyor dinde dediler. Şimdi Diyanet de kabul ediyor bunu.
Yani yapsın yavaş diyor, yavaş yavaş şey yapılıyor.
Bir soru daha var. Yok,
bir
eğer
dakika,
izin
bir
verirseniz.
Dakika, bir dakika Sabahattin Bey.
Yarın bırakmayalım.
Peki, peki
yarın
buyurun, bırakmayalım. Buyurun.
Şimdi burada insanları yanlış fetvaya yönlendiren Ayşe validemizden gelen bir rivayet var. O rivayette Ayşe validemize bir kadın soruyor. Diyor ki, adetli kadın neden oruç tutuyor da namaz kılmıyor? O da diyor ki, sen haruralı mısın? Hayır diyor, değilim. O harura denen yerde adetli kadın namaz da kılmalıdır diye bir görüş yayılmış.
Orada da yaşam evet, varmış
demek. Diyor ki, bakın diyor, biz adet gördüğümüz zaman peygamberimiz, yani adetliyken peygamberimiz oruç tutmamızı emreder, namaz kılmamızı emretmezdi diyor. Şimdi burada
demek değil
burada şeyde orada bir kelime geçiyor. Künnâ nu'maru bi kadâ'is savmi diyor. Oradaki kadâ kelimesi ibadeti zamanında yapmaktır ki Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayet vardır. Bizim Süleymaniyevakfı.org sitemizde bunun bütün detayları vardır. Kur'andersi.com sitemizde çok sayıda sohbet vardır bu konularla ilgili. İsteyenler bütün delilleri orada bulurlar. Orada o kaza kelimesi daha sonra ibadeti vaktinin dışında yapma, 150 sene sonra kelime yeni bir anlam kazanmış. O yeni anlamda fetvalar değişmiş. Dolayısıyla bunun, yani adetli kadın, oruç tutmak adetli kadına farzdır. Ama bazı kadınlarda adet biraz ağır seyreder, vücudu rahatsız olur.
Onu demeye olur. Çalıştım.
O başka hastalık gibi. O diğer hastalar gibi olur. O diğer hastalar gibi olur.
Evet, bir soru vardı. Şimdi onu sorabilir miyim? Bu soru gelir mi gelmez mi diye düşünüyordum birkaç saattir, geldi. İftar saati gelince yanımızda yiyecek ve su yoksa, orucu açmamışken helal eşimizle cinsel ilişkiye girebilir miyiz?
Ya Sabahattin bak, ben deminden beri 90'lar diyorum. Bu abuk subuk, özellikle kasıtlı sorulmuş soruları sorma kardeş. Senin bunu bir kere ayırt edebilmen lazım. Burada 3 tane ilim adamı var. Yani bu soruları sormayın. Bunlar özellikle dinimizden milleti uzaklaştırmak için, işi sulandırmak için, işi Levent Kırca parodilerine dökmek için sorular ya.
Bu soruyu aslında sana sormak lazım.
Ya sen bırak Allah'ını seversen ya, böyle bir şey.
Sen demin demedin mi bebekler, etiler diye, belki oradan gelmiştir
soru. Doğru, etiler, bebekler mıntıkasının sorusu olabilir. Bu da Yaşar Nur Hoca'ya sormamız gerekiyor o zaman.
Sen hangi mıntıkadansın?
Hayatım, o mıntıkanın
soruma
ben aleyhine
cevap
değil.
Ver, sen hangi mıntıkadansın?
Ben o mıntıkadan değilim. Hangi benim mıntıkamı millet iyi bilir Berna'cığım.
Öyle bir cevap olmaz. Benim mıntıkamı millet iyi bilir. Net cevap ver, hangi mıntıkadansın?
Hangi semtte oturduğumu söyle.
Hangi mıntıkadansın?
Hangi semtte?
Cevap veremeyeceğin soruları başkasına
ya, sorma. Ya sen de popülizm yapmasana. Ben yararlı
ben
bir şey söylüyorum.
Ben popülizm yapıyorum.
Espri yapıyoruz. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Elbette etilerde, yani bebekte, etilerde, bebekte inançlı, dindar, çok sayıda insanımız var. Fakat buralar seküler semtlerdir. Bu yanlış da değil, gayet güzel. O semtlerin bu konularla çok çok ilgisi yoktur. Bu da ayıp bir şey değil. İnsanlar dilediği yaşam tarzında olur. Hepsinin anayasa teminatıdır. Ama dine inanmayabilirsin, yaşamazsın, seküler bir yaşam tarzı olur. Ama dinle dalga geçemezsin. Dindarlarla dalga geçemezsin. Bu ayıptır. Bunu kasıtlı olarak çok yapıldı bu. Evet, zamanında çok yapıldı. Bu sorular da ilahiyatçıları affedersiniz şaklabana çevirdiler
bu
ya.
Bu sorular bu şey mi, kötü
kimi
bir soru?
Adamları,
ona aynen katılıyorum.
İlahiyatçıları şaklabana çevirdiler.
İlk defa doğru konuştum.
Tabii bir, ver hocam. Ben her zaman doğru konuşuyorum hocam. Benim dediklerimi bak ciddiye alın. İlahiyatçıları şaklabana çevirdiler. Bu oyuna gelmeyen hocalar oldu. Bu oyuna gelip otellerde başka işler yapan hocalar da oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu oyuna gelen hocalar oldu. Bak hocalar gülüyor, iyi biliyorlar o hocayı. Dekanlık yaptırdılar bu adamlara. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben bu soruları görünce işte o Türkiye'nin o eski Türkiye hali aklıma geliyor. Onu diyorum. Bakalım o üç hoca da bana burada mutabık. Onun için bu soruları abuk subuk sormayalım. Devam edelim.
Fazla da dedikodu yapmayalım.
Ama hocam dedikodusun var. Yapmayın etmeyin. Evet, Bernhan, zulmettiler devam. Millete. Buyur, 16 buyur. Tane hocayı çıkarttılar.
Yalnız şu soruya ben gene de bir cevap vereyim.
Yine buyur hocam buyur.
Şundan taciz edici bir soru da onun
evet,
için.
Evet hocam doğru.
Şimdi bunu iftar vakti geldi. O anda yiyecek bir şey yok. Ben cinsel tövbe yarabbi. Tamam. Şimdi ben bunu sorana ben soruyorum bir şey.
Ben soruyu da kaçırdım.
Bütün
biraz.
Gün bekledin de birkaç dakika daha beklesen kudurdun mu? Yani bak, birkaç dakika daha beklesen.
Bak Berna soruyor. Berna soruyu aldım hocam. Aslında
sen soruyu da kaçırdın.
Berna soruyu kaçırmasa bana katılacak.
Senin dediğine uygun cevabı budur.
Çok güzel hocam. Hayır tamam. Öyle
kudurdum
bir soru
değil. 10 dakika daha bekleyelim.
Berna bak Berna anlamadı. Ondan şimdi ben öyle bir terbiyesiz soru ki diyor ki orucumuzu açamadık, yemek bulamadık. Orucumuzu açamamışsak helal eşimizle cinsel ilişkiye girebilir miyiz? Şimdi bu sorunu bu anladın mı? Onun için sen de ben. Yani hayır, yanlış anlaşılmasın sen o şey değilsin.
Çok duydum çünkü ben ona itiraz ediyorsun. Sen diyorum ki ne var sorabilirler.
Hocam bu kasıtlı.
Bir gazetede kasıtlı pardon, bir gazetede.
Buna da Hazreti Ömer'e alet ediyorlar. O güya böyle bir şey yapmış. Bir de o dolanıyor ortalama.
Hocam bu kasıtlı bu milletin dininle haddi sıra dalga geçmek isteyen bu milletin dinine doğrudan küfredemiyor, hakaret edemiyor. Bu tür sorularla kendince tatmin olacak.
O
insanlara kardeşim hayır. Haddinizi bilin diyoruz. Eski Türkiye yok artık. Öyle dalga balga geçemez.
Eski Türkiye yeni Türkiye. Neyse. Ben şunu gördüm. Birisi bir şikayet etmiş. Gazetenin bir yerinde bununla ilgili bir şey vardı. Bir doktora sormuşlar filan. Bazısı diyormuş ki bütün Ramazan boyunca hani cinsel oruçta tutulmalıdır. Böyle bir bilgi. Ben onu soruyorlar zannettim de niye tamam. Bu kadar kızdınız onu şey
anlamadım
açıkçası.
Şimdi anladım değil mi niye kızdığımı?
Şimdi anladım. O hani hakikaten nesnetsiz bir şey.
O konu var tabii yani şimdi.
Hani bu top patladıktan sonrası tamam.
Yani,
işte tamam
yani
mıdır
Ramazan
yoksa?
Boyunca, Ramazan boyunca geceleri eşiyle ilişkide bulunamama o başlangıçta vardı. Ama Bakara 187. ayette Allah-u Teala onu kaldırdı. Onun için mesela Yahudi olanları yakından bilenler bilirler ki onlar da orucun içerisinde cinsel ilişki yasağı da vardır.
Bütün gün.
Bütün gün.
Ama onlar tabii bütün çok gün. Uzun tutmuyorlar bir ay.
Ben Müslümanlarda da başlangıçta bu vardı.
Vardı.
Sonra Allah-u Teala Bakara 187. ayette bunu kaldırdı. Ha,
başta vardı sonra.
Çünkü bununla ilgili ben bir gazetede okudum çok fikir ayrılıkları var onu soracaktım ben de.
Çünkü Allah-u Teala orada diyor ki. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize ilişki kırmak size helal kılındı diyor. Size derken mesela Bakara 183. ayette sizden önceki ümmetlere nasıl oruç farz kılındıysa size de böyle farz kılındı diyor. Bir müddet o şekilde devam ediyor. Sonra bir kolaylık getiriliyor 187. ayette. Size oruçlu bulunduğunuz günlerin geceleri eşlerinize ilişkide bulunmak helal kılındı diyor.
Peki. Tabii hani çok vicdani de bir şey ya yani bütün bir Ramazan ayı, oruç vesaire. O yüzden de hani deminden beri imsak saati vesaire deyince şeye kafam takıldı bizdeki yapılan ankette. İşte orucum riske girer mi diyor mesela. Aslında bu yani ne kadar vicdanının evet. Sıkıştığını görüyorsunuz. Mesela şu da oluyor mesela bir dakika önce mi içtim acaba orucuma bir şey olmuş mudur? Mesela
o manada benim, Mehmet Hoca'nın söylediği kadar önemli
inancı kendinedir. Yani sonuçta bu manası, bir inanç meselesi ama benim... Ha inancım Mehmet Hoca'ya o hayır. Anlamda yakın. Yani ben bir dakika saatim de yanlış olabilir evdeki. Yani ben bunu hakikaten o şeyle gayret
ederek
yapmaya
çalışıyorum. Ameller niyetlere göre değil midir hocam?
Hani, Hazreti Peygamber'in gerçekten hadisi. Oruç tutmak isteyen insanın da hani bunu kullanacağını zannetmiyorum. Dur ya ben içeyim iki bardak daha da boş ver.
Yaşar Nur Hocam bir cevap versin bu senin kaygına.
Ben Mehmet Hoca'ya soracaktım.
Öyle mi? Mehmet Hoca'ya mı soracak?
Din bu kadar insanları sıkıştırmaz. Böyle...
Hani iyiye doğru
hayır,
değil. Doğru
ameller niyetlere göre. Şimdi hocamın branşı olan İslam fıkhı bunu kılı kırk yararcasına en ince ayrıntılarına kadar koyar. Ama uygulamada işte bir dakika önce oldu, bir dakika sonra oldu. Acaba şüphe mi vardı? Bunlar gerek yok.
Sonuçta bunların hepsini Allah bilecek sonuçta. Hepimiz öğreneceğiz günün birinde tek tek. Böyle de bir gerçek var.
Asıl olan gene ben aynı şeyi söyleyeceğim. Bunu ibadet bilinci içerisinde Allah rızası için bilebildiği kadar kurallarına en uygun şekilde yapmaya çalışmaktır. Yani öyle 2-3 dakika önce sonra bunlar hiç önemli şeyler değil. O kadarı
yaptı, ibadete bir halel getirmiş.
Stüdyodaki gençlerimiz soru sormak istiyor. Müsaade ederseniz ben tabii Dursun kalkacağım.
Abdülaziz Hocam'a çok da soru geliyor. Tasavvuf bidat midir? Mevlana Celaleddin Rumi'nin söyledikleri bidat midir diyorlar Abdülaziz Hocam'ın. O cevap vermesini istiyorlar.
Şöyle vereyim
İki tane tasavvuf hocasının yanında.
Hocam biraz sıkış bakalım.
Öncelikle hepinize iyi yayınlar ve iyi akşamlar diliyorum. Ben konuyu biraz daha ılık sulara çekmek istiyorum. Şöyle bir soru soracağım. Sizin de konuya değindiğiniz şekilde. Dediniz ki hani Müslümanlık dini hak ve özgürlük dinidir. Misalen diyorum ki ben Kur'an'ı Allah-u Teala herkese bir beyin veriyor ve bunu kullanabiliyoruz. Ben onu Kur'an'ı okuduğumda kendi çerçevemde algılayacağım. Siz kendi çerçevenizde, siz. Herkes kendi çerçevesinde algılayacak. Ben A yolundan gitmeyi tercih edeceğim ama siz ısrarla diyeceksiniz ki B yolundan. Çünkü siz kendinize göre algıladınız ve öyle yorumluyorsunuz. Ama ben de kendime göre yorumlayacağım. Peki o zaman çıkıp da hani tabii ki de bir şey demiyorum ama çıkıp da sizin yani çoğu ilahiyatçının doğru bu değildir, budur demesi yanlış olmuyor mu?
Evet.
Evet hocam.
Tamam.
Soru bu.
Güzel soru. Güzel.
Şimdi demin bir şey söylemeye çalıştık. Yeryüzünde kendisini dindar saymayan bir tek insan yoktur ki bu Araf suresinin 30. ayetinde açıkça ifade edilir. Dindar olmak herkesin işidir. Ama biz Allah'ın dininin dindarı olmak isteyenlere yol göstermeye çalışıyoruz.
Allah'a.
Kendi kafasındaki dininin dindarı olmak isteyenlere zaten yapabileceğimiz bir şey yok.
Ama farklı İslam anlayışlarına da dışlamak yok. Hepsini doğru mu?
Elbette ki dışlarız. Yani onda
dışlarız.
Tabii ki dışlarız. Çünkü
tasavvufu dışlar mısınız?
Tabii ki doğruyu göstermek zorundayız. Doğru neyse o.
Eyvallah.
O doğruyu göstermekte de bana göre sana göresi olmaz.
Peki, tasavvuf bidat midir İslam'a göre?
Şunu bir anlatayım canım Allah Allah. Şimdi hanım kızın sorduğu soruya cevap verelim ondan sonra o şey yapalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın açıklanmasının bir metodu vardır. Bir ayeti Allah diğer ayette açıklamıştır. Sonra iki ayet kişiler kişiler gider ve tüm ayrıntılara girilir orada. Onun için orada biz insanlara Allah'ın dinini yaşamak isteyenlere doğruları söylemek zorundayız. Mesela az önce Mehmet Hoca halkla ilgili olarak konuştu halk. O onu doğru biliyor, yapıyor. Halk açısından problemi yok. Ama onu doğru bildiği için öyle yapıyor. Hani bilse ki bu yanlıştır yapmaz. Biz halkı aydınlatan insanları muhatap alarak söylediğimiz gibi aynı zamanda halka da söylüyor. Diyoruz ki bakın işte şu ayette böyle yazılıyor. Bakın görürsünüz. İşte çıkın mesela ufka bakın falan. Ben kendime göre yorum yaparım dendiği zaman bu yanlış olur. İnsanlar Allah'a hiç bakın siz kendi sözünüzün birisi tarafından yorumlanmasını kabul edemezsiniz. Allah da kendi sözünü hiç kimseye yorumlatmaz. O yorumlu kendisi yapar.
Ama sizler alimleri, de yorum yapıyorsunuz.
Yok, İslam alimlerinin farklı
biz yorum yapmıyoruz. Biz ayetleri bir araya getiriyoruz.
Ama ve öyle orada, olsa böyle 5000 tane farklı görüş olmaz bir sürü işte profesör.
Orada ister istemez olur. Neden olur? Çünkü insanlar iki türlüdür. Bazıları dine uyar, bazıları dini kendisine uydurur. Bunu engelleyemezsin.
Mevlana dini kendisine mi uydurmuştur hocam, dinin kendisine mi uymuştur? Mevlana Celaleddin Rumi.
Şimdi Mevlana nasıl yapmıştır onu ben bilmem. Yani Mevlana'nın kendisi ama Mevlana'ya aittir diye bizim elimizde bulunan bir mesnevi var.
Evet.
Çünkü burada şeyler o kişilerle ilgili olarak söylenenler ne derece o kişileri ilgilendiriyor? Mesela mesnevi uzmanları diyor ki sadece 12 18 beyit
ilk 18 beyit
ona aittir deniyor. Dolayısıyla ben şahsen bu konularda ihtiyatlı olmayı tercih ederim.
Tasavvuf
eski ulema ile ilgili her şeyde falanca kişiye nispet edilen söz. Şimdi burada Mevlana'nın mesnevisinin ön sözünde eğer o yazmışsa şöyle diyor. İşte bu diyor Allah'ın kitabıdır. Bu diyor dini anlamada dinin asıllarının asıllarıdır diyor. Şimdi bu dinin aslı Kur'an'dadır.
Kur'an'ın aslı levh-i mahfuzdadır. Onun da aslı Allah-u Teala'dan gelmedir. Ondan sonra diyor ki bu Allah'ın fıkhıdır diyor. Dolayısıyla kendi yazdığına Allah'ın sözü diyor. Bu kabul edilebilir bir tavır değildir. Bu asla kabul edilebilir bir şey değildir.
Mevlana'nın mesnevisini kabul edilebilir bulmuyorsun.
Bakın mesnevide çok güzel şeyler olur. Oradaki o ön sözdeki bu şeyi okuyorsunuz baştan aşağıya kadar. Tamamen Allah'a ait bir şey sayıyor. Çünkü ne var biliyor musunuz? Bir hulul inancı vardır. Yani Allah'ın kişinin bedenine girme inancı vardır. Bana göre Mevlana'da bu inanç var. Niye var? Mesela şimdi ben burada şey yapayım. Orada bakın hocam, iki tane. Bir dakika kardeşim, bir dakika sordun söyleyelim. Yani şimdi son derece önemli bir konuda benden şey yapıyorsun.
Doğru, buyurun.
Ha, burada iki tane de çok değerli şey
hocam,
var.
Hocam onların da görüşünü alacağız.
Tasavvufçu var. Şimdi ben onlara şey yapayım, yorumlasınlar. Bakın şuradan şöyle.
Buyurun, çekin hocam.
Şimdi şöyle bir şey yapılıyor.
Haktan halka.
Ve dönülüyor. Sema. Şimdi haktan alıyorsunuz, halka veriyorsunuz. Peki siz kimsiniz?
Sen ama hak mısın, yurttaşlarımız hak mısın? Da bu şekilde.
Bir dakika kardeşim. Haktan alıyoruz, haktan alıp halka veriyorsun. Sen kimsin? Bunun cevabını versinler.
Mehmet hocam, ya da önce Yaşar Nur hocamla devam edelim mi?
Yok.
Ben de bir tasavvuf aşığı olarak vermek isterdim aslında ama çok uzun sürer burada.
Yaşar Nur hocam bugün hiç toplara girmiyor. Yani eskiden evet, çok toplara girerdi.
Benim Mevlana ile ilgili bir biliyorum, kitabım okudu. Var. Ve yabancı dillere de tercüme edilmiş. Ben Mevlana ile ilgili kalbin 8 gözü tane tez yaptırdım. Girmiyor diye bir şey yok ama İzmir'den gelmiş adam konuşsun.
Yok, buyur. Mehmet hocam buyurun.
Şimdi Abdülaziz hocanın en son verdiği örnekten başlayalım. Bu sema hareketinin sonradan yapılmış bir yorumudur.
Ben zaten onu dedim yani.
Güzel
Mevlana'da
bir yorumdur. Halktan alıp halka.
Tamam da o aradaki kim?
Fakat kim derken manevi bir insanı mı inkar ediyor? İnsan Cenab-ı Hakk'ın en yüksek, en yüce bir
insandır. Bir dakika tekrar söyleyeyim. Hayır, anlayamadım
verirken
diyor.
Öyle
ben de anlamadım yani.
Olağanüstü bir şey falan vermiyor. Yani bizim bu hareketimizden bir anlam çıkarmak isterseniz işte Cenab-ı Hak'tan işte ne gelirse
İslam'ın özünü
neyse alıp ve bu Mevlana'nın yorumu da değil.
Yok, sonra ben zaten Mevlana'dan ayırdım farkındaysanız.
Ve ben ondan o kadar ayırdım. Kötü bir yorum da değil. Bir yakıştırılmış o zaman bir yorumdur.
Haktan, ama haktan hangi sıfatla alır bir insan?
Siz haktan hiçbir şey almıyor musunuz haktan?
Biz Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Doğrudan Allah'tan alamayız. Allah'tan
Kur'an-ı Kerim'i anlarken alır. Neyle alıyorsunuz siz?
Bak, sonra halka veriyor. Halk aşağıda, halk yukarıda, kendisi halkın üstünde, Allah'ın aşağısında.
Hayır, o yorum yaparken kimse düşünmez.
Yok, açık yani. Bu, neden ben de böyle söylüyorum? Yani ben de 3 yıl kapatıp kapandım tasavvuf için. Hani yapmayın, ona ben de itiraz ederim yani profesör olmadan.
Düşünmedikleri şeyleri, anlamları yüklemek, o da sizin
hayır, bu açık değil mi? Yani haktan alıyorsunuz, hak yukarıda.
Hocam manevi bir içeriği var onun herhalde.
Bakın. Halk yukarıda, halk aşağı, halk yukarıda yani Allah.
Halkı küçümsüyorlar.
Aşağıda.
Öyle de değil o da zaten.
Kendisi yani halkın üzerinde, hakkın altında, aracı bir tanrı durumuna düşmüş.
Yani mutasavvıflar yani halkın üzerinde görecek.
Neyse bu arada aslında arkadaşımızın tam olarak cevabını alamamış olduk. Çünkü o şunu demeye çalıştı. Herhalde Allah hani yollarken bu Kur'an'ı da sadece ilahiyat profesörleri okusun da söylesin diye değil. Benim de bir aklım var. Bana da bu aklı İnanç. Allah verdi. Bu kitabı da verdi. Ben de okuyup kendimce bir şey çıkarabilirim.
Ve şu da bir gerçektir. Milyonlarca insan Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleriyle Müslüman oldu. O kapıdan İslam dairesine girdiler. Sonra Kur'an'ı da, fıkıhı da, siyeri de, her şeyi de adım adım öğrendiler. Hiç kimse hocam İmam Şafii'yi okuyarak eyvallah büyük valimdir Müslüman olan ben görmedim. O Müslüman olduktan sonra insanlar ilgilendikleridir. Ama Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Yunus Emre'yi, İbni Arabi'yi, Hacı Bektaş Veli'yi dışlayarak ya dünyada kaç Müslüman bırakırsınız onu bilmiyorum.
İyiye doğruya çekilen
bir kere kardeşim. Bak
kalmaz diyor Yaşar Nur Hoca. Hocam ben toparlıyorum.
Tamam işte burada iki tane tasavvuf hocası var söylesin. Bir kere bu dinin kaynağı bellidir. Kur'an ve sünnet.
Onu reddetmez zaten.
Bu insanlar bir Allah'ın bir kuludur. Yaptıkları doğru da olur, yanlış da olur. Onlar hiçbir zaman için bizim delilimiz, kaynağımız olamaz.
Tasavvuf baştan sona bidat mıdır hocam? Baştan sona.
Şimdi baştan sona hiçbir şey bidat olmaz. Hiçbir şey yanlış olmaz. Yani yeryüzünde %100 yanlış yoktur. %100 doğru da yoktur.
Siz Mesnevi okudunuz zaman.
Çoğunluğu yanlış, çoğunluğu doğru olanlar vardır. O çoğunluğa göre hüküm verir.
Hocam Mesnevi'nin ilk hükümleri diyordu Abdülaziz Hoca. O konuda siz ne diyeceksiniz?
İlk 18 Mevla... önce bir kağıda hayır, yazar hayır, filan şimdi, da sonra.
O konuda uzmansınız.
Şimdi Mesnevi okurken hiç kimse bu ön sözüne falan dikkat bakmaz. Etmez. Mesnevi'nin bütünü önemlidir. O ne zaman yazıldı ben de emin değilim. Kaldı ki onun da yorumları var. Yani sizi
yok, ben sizi destekleyecek bir şey söyleyeyim.
Sizi
hocam.
Tatmin etmeyebilir.
Mesnevi'nin orijinalinde ben gördüm bir Kültür Bakanlığı basmıştı. Farsça olmasına rağmen ön söz Arapça. Dolayısıyla o sizi destekleyen bir şey.
Evet yani Mesnevi evet. Ön sözden ibaret değil bir kere. Evet. Kalan 6 ciltte gerek geçmişte gerekse şimdi pek çok insanı tatmin eden, ruhen besleyen, tereddütte
i̇yiye,
olan kimselere
iyiye çeken güzel
yönelten,
bir basamak. Yani
pek
maneviyata getiren,
evet,
İslam'la
barıştıran. Bak şöyle toparlayabiliriz Abdülaziz Hocam'ın bana göre farklı tarafı. Şimdi insan sadece akıldan ibaret değil. İnsanın maddi tarafı var, manevi tarafı var. Maddi tarafımız işte görünen yönümüz. Manevi tarafımız aklımız, gönlümüz, ruhumuz. Benim görebildiğim kadarıyla siz sadece akıl penceresinden olaya...
Biz aklın kontrolündeki bir maneviyat...
Bakıyorsunuz. Evet insanın...
Kur'an-ı Kerim zaten onu
bir
istiyor.
Bir de ruhi, manevi taraf var. Bu asla...
Aklın kontrolünden çıkmaması.
Asla görmezlikten gelenemeyecek bir olaydır. Peygamberimizin davranışında, hadislerinde, Kur'an-ı Kerim'in özünde bu ruhi manevi taraf vardır. Onun için haklısınız. Nasıl rasyonalist, akılcı olan sadece o yöne yöneltmişse manevi tarafa önem veren de belki aklı zaman zaman görmezden gelebilir. Bana göre bu ikisini dengeli bir şekilde
i̇şte
götürmek.
Ondan yanayız.
Ama,
yani,
Semet. Ama sizin biraz kılıcı böyle çok keskin bir şekilde yönelttiğinizi ben çıkartmak istiyorum. Bu deruni manevi tarafı görmezden gelir. Bir taktir küçümsersek.
Hocam ben bir şey sorabilir miyim?
Hepinizden özür diliyorum. Ben son cümlenizi tamamlayıp reklama gireceğim ondan sonra.
Dinin çok önemli bir yönünü inkar etmiş oluruz. Görmezden gelmiş oluruz. O yolla çünkü bu dinin çok samimi, çok ihlaslı müntesipleri, taraftarları var.
Farsça Kur'an terimine ben itiraz ediyor Abdülhamid
Hoca. Çok teşekkür ederim.
Değil mi? Mesnevi Farsça Kur'an.
Hayır yok canım Farsça itiraz ediyor.
Baş tarafta öyle sıkıntı.
Reklama girmek zorundayız. Çok teşekkür ederim. Zaten nihai neticede hepimiz işin aslı neymiş diye öğreneceğiz günün birinde. Yani o muhakkak hepimiz göreceğiz. Öbür tarafta da karşılaşırsak artık.
Ama bu tartışmalar da önemli. Yani işin manevi, ruhi kısmı.
Bir reklama gitmek zorundayım.
Sonra Yaşar Nur Hoca'nın bu konuda görüşlerini dinleyeceğiz.
Evet, tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu konuyu biz bıraksak, aramızda konuşsak zaten sahuru da yaparız.
Evet,
sabah,
sahur da
öğle, akşam vaktine kadar ilerleyebiliriz. Ben hemen size iki tane önümde kitap var, önermek isterim. Hem Yaşar Nuri Öztürk Hoca'nın Maun Suresi.
Şu kameraya gösterelim.
Böyle zaten. Buyurdu.
Son çıkan kitabı.
Din maskeli zulme Tanrı'nın vuruşu kitabı. Yanlış bir şey mi söyledim?
Çok güzel.
Güzel söyledim.
O şey o slogana.
Vurgumu
beğendiniz slogana,
yani. Vurgumu da beğendiniz herhalde. Bilmiyorum artık.
Hayır o Kur'an'dan alınmış bir tabir.
Evet.
Batışa Rabbike diyor. Rabbinin vuruşu. Slogana. Hemen slogan
yok. Yok yok.
Kur'an'dan alınmış.
Hayır onu demiyorum. Hani onun söyleyişini sevdiniz ya siz.
Diğeri de ben müsaade ederseniz devam etmek istiyorum. Yine Profesör Doktor Mehmet Demirci hocamızın Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü Makaleler isimli kitabı. Fakat ben hocamıza gönül koydum. Çünkü kendisi Rasim'e imzalamış getirmiş. Burada asıl tasavvuf aşığı var bana getirmemiş.
Size
bunu da bir not olarak düşerim. Bilmiyorum ben Rasim'inkini şöyle koyayım.
Ama Berna Hanım o zaman size düşen bir görev var. Bizim Kur'an ışığında tasavvufa, Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış diye küçücük bir kitabımız var.
Abdülaziz Bayındır Hoca'nın da o kitabı getirseydiniz yalnız hocam biz
onu
düşünüyoruz.
Onu mutlaka okumanız lazım.
Hocam İnşallah. O zaman Berna Hanım'ın bütün dünyası yıkılır.
o kesin. O kesin.
Yok kesin. Ben en
tasavvufun
güzel...
Tasavvufun içi boş diyor hocaya.
Arkadaşımızın dediğine katılıyorum. Allah hepimize beyin vermiş.
İyi işte o beyinle...
Eşit yaratılmışız. Bir de onu okuyun benim yani. Beynim var. Ben beynimle evet, okur alacağımı
evet,
anlarım.
Mehmet Demirci hocamın tasavvuf kültür, tarihten günümüze tasavvuf kültürü kitabı da haftaya sana imzalı geliyor. Senin gibi bir tasavvuf aşığına hocam kırmaz herhalde değil mi hocam?
Varır varmaz göndereceğim.
Benim eyvallah. İçin çok büyük şeref olacak gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Son olarak bir cümle söyleyebilir miyim?
Buyurun.
Şimdi burada
derlerse sorarlar hemen.
Ramazan günüdür rahmet olsun herkese. Allah kime tabii evet. layık görürse gönderir. Şimdi bu program bana bir şey ilham etti. Yani birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de alıştığı uykudan pek uyanmak istemiyor kitle. Şimdi bunu ne güzel yakalamış Aziz Nesin. Diyor ki yeni buldum ben bunu yeni. Bir gün bu memleketin yanağına öpücük başucuna da bir not bırakıp gideceğim. Notta şunlar yazılı olacak. Türkiye'nin gerçeği bu. Öyle güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım.
Millet uyanıyor hocam.
İnşallah.
Millet uyanıyor. İnşallah. Hiç merak etmeyin millet uyandıkça da bazı zihniyetler tasfiye oluyor. Onu da
inşallah
görüyoruz. Bir cümlede ben söyleyeyim mi? Tek buyurun. Bir cümle. Ben şimdi burada bir medya kuruluşunda bulunuyorum. Büyük bir medya kuruluşu ve bizi izleyenler de varsa buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen bir televizyon ya da birkaç televizyon
sahur vakti
kan yerinin ağarmasını naklen insanlara bir göstersin. Baksınlar ki biz hayal mi konuşuyoruz gerçek mi?
Gerçektir estağfurullah canım. Eyvallah.
Hayır insanlar gözüyle görsün.
Tamam yapılsın evet fena fikir değil güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun size de memleketime selam söyleyin. Gerçi ben de yarın aynı topraklara gidiyorum belki beraber gideriz. Efendim önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi Ramazanlar.